Yine bir Hikmet Pınarı programında tekrar birlikteyiz. Bu akşam Sayın Tarkan Yavaş, Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı kendisiyle beraberiz. Ve Sayın Erkan Seyan, endüstri mühendisi ve tasarım konusunda 200'den fazla konferans vermiş bir arkadaşımız. Ben programdan evvel biraz Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinden bakıyordum. Dikkatimi çekti. Bazı kişiler Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın gelişiyle ilgili bu konunun şahsı manevi olabileceğine dair kanaat belirtiyorlar. Veyahut öyle bir zanları var. Bu konuda biraz konuşalım arzu edersiniz. Özellikle Bediüzzaman Hazretleri bu Risale-i Nur'un asıl sahiplerinin Hazreti Mehdi ve talebeleri olduğunu Risale-i Nur'da belirtiyor. Kendisinin Hazreti Mehdi'ye piştar bir nefer olduğunu, onun bir öncüsü, ona zemin hazırlayan bir müceddit olduğunu belirtiyor. Kendisinin hayatı ve eserleri, şahsiyeti tabii ki bizim çok saygı duyduğumuz, sevgi duyduğumuz, muhabbetle andığımız ve kendi eserlerindeki bu kıymetli bilgileri bir bilgi olarak kullandığımız, değer verdiğimiz büyük bir müceddit, büyük bir İslam alimi, İslam tarihinin en büyüklerinden diyebiliriz. O nedenle hadis-i şerifleri, ahir zamanla ilgili hadis-i şerifleri de en iyi tefsir eden müceddit olarak günümüzde, çünkü müteşabih olan hadislerin ne anlama geldiğini çok güzel açıklayan büyük bir İslam alimi olarak onun değerli tefsiri ve fikirleri ve açıklamaları bizim için çok kıymetli. Ve bize aynı zamanda yol da gösterici. Mesela ahir zamanda Hazreti Mehdi ile ilgili Hazreti Mehdi'nin vazifeleri, Hazreti Mehdi'nin talebeleri, Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olduğu, nasıl bir şahıs olduğu, vasıflarını, her şeyini detaylarına kadar incelikle anlatan bir kişi Bediüzzaman Hazretleri. O nedenle Bediüzzaman'ı sevenler, Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadelerini yanlış anlamamaları için o bilgileri tazelemekte fayda var. Özellikle mesela ben bir alıntı okuyayım Risale'den. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ta ahir zamanda, Kastamonu Layıkası sayfa 72, ta ahir zamanda, yani ta ileriki zamanı kastederek, kendi zamanın ahir zaman değil, daha sonraki zamanın ahir zaman olduğunu söylüyor. Hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri, işte Risale-i Nur'un asıl sahipleri, yani Hazreti Mehdi ve talebeleri, şakitleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbürlenir. Kendi ektiği, yani zemin hazırladığı o imani çalışmaların çok genişleyeceğini ifade eden bir benzetme kullanmış sümbürlenmeyle. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Yani o olayların ahir zamanda gelecek o olaylar olduğunda üstad kendisinin vefat etmiş olduğunu, kabirde olacağını ve ahir zamanda, ileriki zamanda diyor zaten üstad, Hazreti Mehdi ve talebeleri gelir diyor. Allah'ın izniyle gelir diyor. Yani Hazreti Mehdi'nin şahıs olarak geldiğini, Mehdi ve talebeleri, Mehdi şahsı manevi buradan nasıl çıkartılabilir? Mehdi ve talebeleri, mesela Bediüzzaman ve talebeleri diyoruz değil mi? Mesela şu başka bir Müslüman camiadan bahsederken de işte muhterem hoca ve talebeleri diyoruz. Yani ismiyle belirtiyoruz. Onun bir şahıs, bir kişilik olduğu çok açık ve net belli. Dolayısıyla üstad zaten Hazreti Mehdi'den çokça bahsetmiş. Yani yüzlerce sayfa Hazreti Mehdi'den Risale'de bahsediliyor. Ve hep o zat diye geçiyor. Yaklaşık ben hatırlıyorum 29 yerde o zat, o kişi diyor yani. O bir kişiyi ifade eden bir zamirdir. Zat da kişi demek. O kişi bir kişiliği temsil eder, bir kişiyi temsil eder yani. Bir insanı temsil eder. Dolayısıyla Mehdiliğin, Hazreti Mehdi'nin zaten hadis-i şeriflerde fiziksel özelliklerine kadar tarif edilmiş. İşte her türlü bir kişi olduğuna dair doğumunun nasıl olacağına, gizli olacağına kadar, işte fiziksel özelliklerine kadar, yapacağı faaliyetlere kadar her şey bir kişi olarak tarif edilmiş. Bunun bir şahsı manevi olarak adlandırılması gerçekten çok zor ve çok yanlış bir tevil ve bir düşünce olur. Ve Bediüzzaman'ın izahlarından da çok uzak bir yorumlama olur. Gerçekleri de yansıtmaz. Şimdi hatıra geldi ki diyor mesela Üstad. Bir ebced hesabı yaparken herhalde bunu şey yapmış. Eğer şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise yani kendi yaşadığı devirden Hicri 1300'lü yıllar bir asır sonra Hicri 1400'lü yıllar şu anda yaşadığımız yıllar dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir diyor. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki yani kendi yaşadığı devirde öyle olağanüstü akımlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza örneğin hakiki beklenilen, gerçek beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse. Çok açık bir zaman ve kişi verme var burada. Diyor ki gerçek beklenilen diyor. Yani o Mehdi Muhtazar yani gözlenilen, beklenilen Mehdi, büyük Mehdi. Bir asır sonra gelecek o zat dahi diyor. Kendisi kendi yaşadığı döneminden 100 yıl sonra bir asır sonra geleceğini açıkça ifade ediyor. Ve o zat dahi diyor o zat, o kişi. İşte Bediüzzaman burada kullandığı o zat terimini Risale'de Hazreti Mehdi'yi anlatırken yaklaşık 29 defa kullanmış. O zat, o zat, o zat yani o kişi, o kişi, o kişi diye. Mevzul miktarda izah var bu konuda ve başka izahlar da Hazreti Mehdi ve talebeleri diyor. Başka yerlerde Hazreti Mehdi talebe, Hazreti Mehdi ve şahsı manevisi diye geçen bölümler var. Fakat şahsı manevi, şahıs olmadan şahsı manevi zaten olmaz. Değil mi? Mesela Bediüzzaman nur talebeleri diyor. Bediüzzaman kendi de şakitler, mesela şahsı manevisi tabiri kendi camiası için de kullanıyor. Kendini izleyenler için, talebeleri için. Kendi yaşarken. Şimdi Risale-i Nur olup Risale-i Nur'u izleyen talebeler olup da onların o risaleleri yazan Üstad Bediüzzaman kendisi olmadan nasıl Risale-i Nur'un şahsı manevisi olsun? Belli ki o şahsı manevinin başında talebelerinin, camianın, kitapların eserin başında o eserleri meydana getiren, o talebelerin takip ettiği bir şahıs olması gerekiyor. Mutlaka. O şahısla birlikte bir şahsı manevi ancak olabilir. Yoksa şahıs olmadan şahsı manevi söz konusu dahi olamaz.
Zaten ahir zamanda anlatılan dönemde yaşanacak olaylar var. İslam'ın anlatılacağı, tebliğ yapılacağı, insanların çok büyük bir kısmının iman edip Allah'ın izniyle hidayet bulacağı. Şimdi böyle bir dönem anlatılıyor ve bunun sonunda da İslam ahlakının hakim olduğu bir zaman var. Zaten bütün bunların bir insan grubu tarafından, insanlar tarafından yapılması lazım. Yani bunlara vesile olacak birileri mutlaka olması lazım.
Evet.
Çünkü böyle bir sistemin içinde kim tebliğ yapacak? Yani şahsi manevi tebliğ yapabilir mi? Ya da işte öyle bir durumda bir şey danışılacağı, bir şey sorulacağı zaman kime sorulacak? Evet. Şahsi maneviye bir şey sorulabilir mi? Yani mutlaka eğer orada yapılacak bir faaliyet varsa, o faaliyetin bir insanlar, bir grup tarafından oluyor olması lazım. Onların da mutlaka doğal bir lideri olacaktır.
Tabii ki.
Ve o lider Allah'ın dilemesiyle işte İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır. İşte o lider de zaten Hazreti Mehdi'dir. Ona evet. yardım edenler de onların şakitleridir. Tabii ki hani bir şahsı manevi dediğiniz gibi
evet.
bunun dışında bir şahsı maneviden bahsetmek mümkün ama bu kişiler olmadan, Hazreti Mehdi'nin şahsı olmadan zaten böyle bir faaliyetin olması hani mantığa, hayatın doğal akışına aykırı bir şey.
Evet, adetullah'a da aykırı bir şey. Örneğin mesela Üstad Bediüzzaman şöyle Emir Dağ layıkasında sayfa 247'de şöyle diyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı, bakın o şahsı manevisi demiyor. Ali Beyt'ten yani Peygamber Efendimiz'in soyundan olacaktır. Ahir zamanın o büyük şahsı Peygamberimizin soyundan olacaktır diyor. Şimdi şahsı manevi Peygamber Efendimiz'in soyundan olabilir mi? Yani zaten mantık dışı bir olay. Demek ki şahsı manevi değil. Ayrıca Üstad açıkçana ahir zamanın o büyük şahsı diyor. Yani Hazreti Mehdi'den bahsederken şahıs olarak özellikle vurguluyor. ve açıklıyor Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla şahsa manevi gibi teviller ve tabirler Bediüzzaman'ı sevenler ve izleyenlerin yapabileceği bir yorum değil. Yani gerçekten samimi olarak sevilip risaleler de samimi olarak okunuyorsa, yani bu çok kelimeler açık. De tabii çok sabit Türkçe bildiğimiz kelimeler. O büyük şahıs. Yani o büyük şahsı manevi değil, o büyük şahıs diyor. Peygamberimizin soyundan olacaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla hiç aslında tabire tevhili açık yönleri yok bu anlatımların ama işte Nur talebesi kardeşlerimizin, abilerimizin özellikle tekrardan bir daha gözden geçirip özellikle mesela Yaşanan Ahir Zaman kitabı var. Hocamızın yazdırdığı mesela Bediüzzaman Ahir Zaman'ı anlatıyor gibi küçük risaleler var. Ondan sonra Beklenen Mehdi var mesela. Hakkında tüm İslam alimlerinin görüşleri. Bunlar hep müstahar isimli. Okursa, hocamızın evet. izahlarının, Bediüzzaman Hazretleri'nin açıklamalarının olduğu kitaplar. Harunyahya.org sitesinden de izleyicilerimiz bunlara ulaşabilirler. Kitaplar bölümünden. Bu kitapların hepsi var. Rahat rahat oradan okuyabilirler. Bilgisayarlarına indirebilirler. Arzu ederlerse satın da alabilirler kitap evinden. Buradaki izahlar yeterince doyurucu, tatmin edici bir açıklık getiriyor.
Evet, konuya. İnşallah.
Peygamber Efendimiz de Hazreti Mehdi'yi fiziksel özelliklerini çok açık evet. ve kapsamlı bir şekilde belirtmiş. Yani bir şahs olduğu ve fiziksel özellikleri olduğu, bir insan olduğu, yeryüzüne cismiyle var olacağı, evet. burada faaliyet adalet göstereceği, adalet göstereceği, çok uzun yıllar, yaklaşık 40 sene boyunca hizmet yapacağı, özellikle imani hizmetinin 40 yıl boyunca uzun bir süre devam edeceği, daha sonra diğer görevlerini de yapacağı, bunlar şu çok an. Dolaylı detaylı anlatılmış.
Evet.
Özellikle fiziksel özelliklerinin anlatılması, örneğin Hazreti Mehdi'nin inşallah yüzünün nurlu olması, saçının siyah olması, güzel olması, dalgalı
alnının
olması,
açık olması, alnının açık olması, kaşlarının kavisli olması,
burnunun küçük ve güzel olması, yüzünde bir beyaz, parlak bir ben olması, yüzünde bir yara izi olması alnında, dediğiniz gibi kaşlarında ortasında bir tek bir çatık izi olması, sırtında iki tane ben olması, bir tanesi daha üç boyutlu yaprağı andıran bir tarzda olması, vücudunun soluna doğru sırtında yer alması, ayağında bir ben olması.
Yani çok detaylı bir insanın
evet.
tarifi var. Evet. Yani zaten evet. şimdi bunun evet. üzerine şahsı manevi demek zaten hakikaten yani çok çelişkili bir durum. Zaten
evet.
pardon.
Buyurun.
Estağfurullah. Hayır zaten ben Müslüman kardeşlerimizin hani bir kısmının niye böyle bir şey istediğini de anlayamıyorum. Yani hani böyle bir şeye inanmak istemelerini. Hem o yönde zaten hiçbir ne hadisi şeriflerde açıklama var, ne Said-i Nursi Hazretleri'nin izahlarında böyle bir şey var. Bir de zaten hakikaten bu adetullah'a aykırı bir şey. Çünkü yani eğer dünyada zulmün ortadan kalkacağı bir dönem yaşanacaksa, insanlara tekrar adaletle hükmedildiği bir dönem yaşanacaksa, bugün ne kadar bütün dünya tarihinde peygamberler, resuller geldiğinde nasıl olmuşsa bu, Allah'ın izniyle yine öyle olacaktır. Yani yine mutlaka Allah'ın seçtiği bir kulu tüm bunlara vesile olacaktır. Ona yardım edenler olacaktır. Yani şimdi bu kadar açık bir şeyken şahsi manevi deyince sanki hani o zaman bütün bunlar hani aşağı olmayacakmış gibi bir sonuca oradan evet. varıyorlar. Yani böyle bir yaşanmış gitmiş bir dönem gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Bunun çok net bir sonucu olacak Allah'ın izniyle. Ve bunu hepimiz eğer Allah ömür verirse göreceğiz. Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ile beraber namaz kılarken Hazreti İsa, Hazreti Mehdi'yi önünde evet. omuzlarından itip namazı kıldırması için ona öne doğru itecek. Yani işte zaten bütün bunların oluşabilmesi için zaten şahsıyla
evet.
o mübarek insanların zaten zuhur etmesi lazım. Başka bir şey mümkün değil.
Tabii. Bediüzzaman Hazretleri başka izahlarında da her izahında aslında şahıs olduğunu açıklıyor ve mesela burada vasıflarını saymış. Mektubat sayfa 411-12'de ahir zamanın en büyük fesadı zamanında. Elbette en büyük bir müçtehit. Şimdi Hazreti Mehdi'nin vasıflarını sayıyor Üstad. Yani iştihat eden büyük İslam alimi. Müçtehitler bir şahsı manevi müçtehit olabilir olamaz. Mi? bir şahıs olması gerekir tabii ki. Hem en büyük bir müceddit. Devrin her yüzyıl başında dini hakikatleri ihtiyaca göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi. Yenileyen, yenileyici. Üstad Hazretleri de bir müceddittti. Bir şahsı manevi müceddit olabilir mi? Böyle bir şey mümkün değil. Hem hakim, hakim bildiğimiz yani yargıç anlamında, yani hüküm veren anlamında. Şahsı manevi hüküm veremez. Yani bir insan olması gerekir hükmü verecek, hakim olacak. Hem Mehdi, yani hidayete eriştiren. Hidayete eriştiren de elçilerdir. Peygamberler, mücedditler, elçiler, Allah'ın belirlediği elçiler hidayet vericidir. Mehdi onların hem bir vasıflarıdır hem de ahir zamanın büyük Mehdi'si. O hidayete vesile olan kişidir. Mehdilik bir kişiyle ancak söz konusu olabilir. Bir şahsı manevi hidayete vesile olamaz. Hem mürşit, doğru yolu gösteren kişi. Yine bir kişi, özel bir insan vasfıdır yani. İrşat eden. Bir şahsı manevinin irşatlığı söz konusu değildir. Bir kişinin irşatlığı söz konusu olabilir. Hem kutbu azam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi. Bütün Müslümanların kutbu, yani en şey noktası, merkez ve büyük noktası kutbu. Bu da bir kişiye ait özellik. Kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Bakın, nurlu bir kişiyi gönderecek diyor. Zat-ı nurani, nurlu bir kişi, bir kişi. Hem bir diyor bakın başında, yani iki değil yahut manevi değil ama bir zat, bir kişi, nurlu bir kişi. Bir şahsı manevi nurani demiyor mesela üstad. Yani nurlu bir şahsı manevi demiyor, nurlu bir kişi diyor, bir kişi diyor üstad.
Çok açık ve net açık, bir şekilde evet, ifade yani, edilmiş.
Onlarca.
Biz evet yani böyle...
Bunu ben tabir etmekte de şey yapıyorum, yani böyle hicap ediyorum ama bu
çok en açık. Zor anlayacak insanın bile tabii anlayacağı gibi izah edilecek.
Dolaylı olanlarla yüzlerce izah var.
Evet.
Şöyle bitiriyor. Evet, o bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, o kişi de, bakın hep o zat, o kişi, Ehl-i Beyt-i Nebevi'den olacaktır. Yani seyit olacak, Peygamber Efendimiz'in soyundan olacak. Bir şahsı manevi seyit olamayacağına göre, değil mi? Yani bir şahsı manevi müştehit olamaz, müceddit olamaz, hakim olamaz, mürşit olamaz, kutbu azam olamaz, değil mi? Bir seyit de olamaz. Dolayısıyla bunun bir kişi olduğunu zaten üstad açıklamış, biz de artık yani şerh etmek durumunda kalıyoruz mecburen yani o şeyleri. O yüzden kardeşlerimiz çok dikkatlice okusunlar. Başkalarından duyduğu şeylere hemen inanmasınlar o açıdan. Yani Risale-i Nur'u kendileri açıp okusunlar. Eğer tevilde, tabirde zorluk çekiyorlarsa lügatla okuyabilirler. Lügatta yazıyor. O zat diye baktığında karşılığında kişi diye yazıyor. Yine yeni başlamışlarsa, okuyamıyorlarsa burada tavsiye ettiğimizin hocamızın yorumlarını açan kendi kitaplarından okusunlar. Çok rahat bir şekilde anlayacaklardır inşallah.
Şimdi daha önceki programlarda da hocamız açıklamıştı. Nurcu kardeşlerimizin sanki Hazreti Mehdi zat olarak anlaşıldığında Bediüzzaman Said Nursi'nin değeri sanki haşa düşecekmiş gibi bir kaygıları, endişeleri olabilir diye konuşulmuştu, gündeme getirilmişti. Hocamız da tam tersi Hazreti Mehdi Said Nursi'yi tanıtacak ve onun layık olduğu değere o ulaştıracak İnşallah. Diye söylemişti. Gerçekten de hocamız da belirttiği gibi Said Nursi o kadar tüm dünya tarafından o kadar iyi tanınmıyor. Ne kadar büyük, mübarek bir insan olduğu, bu dönemin kutlu şahıslarından biri olduğu da bilinmiyor. Ancak bu dönemde şu anda Said Nursi yeni yeni anlaşılmaya başladı ki bundan sonra çok daha iyi anlaşılıp İnşallah. Çok daha mübarek bir şahsiyet olduğu anlaşılacak. İnşallah. Yani Hazreti Mehdi de bunda çok büyük bir emeği olacak, çok büyük bir görev adetmiş olacak. Ve hatta bütün külliyatın Hazreti Mehdi'nin en iyi şekilde anlayacağı, onu en iyi onu açıklayacağından da bahsediliyor.
Evet.
Hani dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin varlığı aynı evet. zamanda üstadın ve külliyatın da daha iyi anlaşılması, tanınması ve insanların da ondan daha fazla istifade etmesine vesile olacak.
İnşallah.
Tabii. Yani bu böyle endişe edilecek bir durum olmadığı gibi Tabii. çok sevinilecek bir durum kaldı ki Sayın Hazreti Bediüzzaman Hazretleri de O da söylüyor bu, bunu en çok yazdığı külliyatı, risaleleri en iyi Hazreti Mehdi'nin anlayacağı. Anladım. Hatta evet, bunları ona yazdığını, evet, ona ve talebelerine ithaf ettiğini, onlar için yazdığını, onlar bunu kendilerine bir kullanacaklarını, onlar kendileri için bir müfredat yapacaklarını, istifade edeceklerini, en iyi onlar açıklayacaklarını, onları yaşayacağını ifade ediyor.
İnşallah.
Dolayısıyla genel anlamda bakıldığında Risale-i Nur'a,
evet,
bu çok açıkça anlaşılan
İnşallah
bir gerçek.
Zaten Hazreti Mehdi'nin gelişiyle birlikte o külliyat gerçek anlamını kazanmış olacak ve evet, hani daha da fazla fayda sağlamaya başlayacak. Evet. Yani mutlaka o zamana kadar da birçok kişinin imanına vesile olup fayda sağlamışken, ama hani vakti olmadığı için bu hazır külliyattan istifade edecektir diyor Said Nursi Hazretleri. Şimdi zaten bu gerçekleşebilmesi için Hazreti Mehdi'nin şahsen gelmesi ve bunu kullanması lazım. Yani evet, öyle düşünenlerin düşündüğünün tam aksine gerçek değerini dediğin gibi evet, bulacak inşallah.
Evet.
Üstad çok detaylı açıklamış Hazreti Mehdi'nin görevlerini, açıklaması, olacak olaylardan evet, haber vermesi,
detaylarını
yani, anlatması. Böyle her bir detayı görürcesine hı-hı, adeta anlatmış İnşallah Üstad. Dolayısıyla bunlar insanları bırakın endişe ettirmeyi, çok heyecanlandırması gereken bilgiler ve müjdeler ve bu çağımızda meydana gelen müjdeler her biri. Her birinin bu gözle bakılıp değerlendirilip bundan müjdeleşmesi lazım tabii, insanların.
Inşallah. Tabii yani söylediğiniz çok önemli bir husus. Bediüzzaman Hazretleri'nin şu anda eğer 1000 tanınıyorsa, 1000 değer veriliyorsa, Mehdi döneminde Mehdi'nin vesilesiyle 1000000 değer verilecek. 1000000 tanınacak. Yani kat be kat fazla artacak. O yüzden Hazreti Mehdi Bediüzzaman'ı bir müceddit olarak bir kere risaleleri kendine program yapacak Mehdi. Evet, bahsediyor, üstad kendisi evet, söylüyor. Şimdi Mehdi gibi üstadın saydığı kutbu azam olan, yani o zamanın en büyük mürşidi olan ve hakikaten kendi bütün mezhepler ona tabi olacaklar mesela. Kendi mezhebi şey olacak. O zamanın kutbu gibi bir şahsın Risale-i Nur'u ve Üstad Hazretleri'nin izahlarını kendine bir program olarak belirlemesi ona verdiği değeri gösteriyor. Ona verdiği önemi gösteriyor. Başka hiçbir şey değil. Sadece Risale'den esinleneceği ve orayı kaynak olarak kullanacağı, orayı kendine bir program yapacağını Üstad bahsetmiş. Demek ki ona ne kadar değer verdiğini, ne kadar önem verdiğini, ne kadar ondan istifade edilebileceğini inandığı, dolayısıyla onu tanıtacağı, söylediğiniz gibi onun nurunu daha da parlatacağı inşallah, insanlara daha da onu güzel anlatacağı buradan anlaşılıyor. O yüzden hakikaten o endişe yersiz. Aslında o abilerimiz de, Nurlu abilerimiz de kendileri biliyorlar. Bir camia taassubu oluyor o tip şeyler. O konulara fazla konuşulmuyor. Sanki o endişeler bir yerleşik kalıyor. Onları kırabilen kimse olmuyor o camianın. Kendi içinde olmuyor. Ama hocamızın anlatımları inşallah o taassupların kırılmasına vesile olur. Çünkü Bediüzzaman'ı eğer gerçekten seviyorlarsa o kardeşlerimiz, bilsinler ki Mehdi ile birlikte daha da çok sevecekler.
İnşallah.
İnsanlar da daha çok sevecek üstadı. Gerçek değerini verecek Hazreti Mehdi ona inşallah.
Üstadı seven insan onun zaten bütün hayatı boyunca uğraştığı yolda onun vefatından sonra çalışmaya devam etmesi gerekir. Yani üstad bütün hayatı boyunca Allah'ın dinini yaymak için, anlatmak için çaba göstermiş, eserler yazmış, tebliğ yapmış ve vefat etmiş. Ve onun döneminde de İslam ahlakı dünyaya hakim olmamış. Zaten evet, olmayacağını da, o olayın onun döneminde gerçekleşmeyeceğini üstadın kendisi de anlatmış. Vefatından sonraki, bir sonraki yüzyılda olacağını söylemiş. İşte o döneme her kim ki o dönemde yaşıyorsa, üstadı da sevip onun görüşlerini benimsediğini söylüyorsa, zaten var gücüyle onun gerçekleşmesi için çalışıyor olması lazım, çabalıyor olması lazım. Hazreti Mehdi'yi bulmaya çalışıyor olması lazım. Onu bulup yanında ona yardım etmeye, onunla birlikte Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışıyor olması lazım. Yani bunun aksi yöndeki bir hareket zaten evet, üstadın mirasına da haksızlık etmiş olur. Üstadın düşüncelerine, bütün hayatı boyunca verdiği hizmete de çok büyük haksızlık olur.
Evet. Aynı şahsı manevi şeyleri, düşünceleri Hazreti İsa için de söz konusu mübarek. Hazreti İsa'nın nuzulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde çok açık ve net belli bir konu. Yani şahsen yeryüzüne tekrar ineceği Üstad Hazretleri onunla da ilgili risalelerde çok anlatımlarda bulunuyor. Onun da bir şahsı manevi olmadığı, tamamen şahsıyla, cismiyle göğe alındığı gibi aynı şekilde gökten nuzulü, tekrar yeryüzüne inişinin gerçekleştiğini söylüyor. Mesela Mektubat eserinde sayfa 60'ta şöyle diyor Üstad. Alem-i semavatta, yani gökler aleminde cismi beşerisiyle, insani cismiyle, insani vücuduyla bulunan şahsı İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselamın kendisi şahsı, o dini hak cereyanının, yani hak dinin başına geçeceğini diye devam ediyor. Yani gökler aleminde insani cismiyle bulunan İsa aleyhisselamın şahsı, kendisi dünyaya nuzul ettiğinde, tekrar indiğinde hak dinin başına geçecektir diyorsun.
Şu an.
Sema-i dünyada, yani gökler aleminde cesediyle, insani bedeniyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, belki alem-i ahiretin, ahiret aleminin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime, yani büyük bir son için ona yeniden ceset giydirip, yani yeniden bedeniyle dünyaya göndermek, o hakimin hikmetinden uzak değil. Cenab-ı Allah'ın hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için, öyle gerektirdiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. O kadar kesin diyor. Yani eğer Cenab-ı Hak kendi katına çekmemiş olup da ölüp de ahirete gitmiş olsa dahi diyor Üstad. Yani öyle bir zamandayız ki diyor, Allah'ın hikmeti gereği Allah onu ahiretin o köşesinden vücuduyla, bedeniyle tekrardan yeryüzüne göndermesi kendi hikmetinden uzak değil. Ve öyle gerektiği gözüküyor diyor. Öyle vaat etmiş ve vaadini de yapacaktır diyor Cenab-ı Allah inşallah.
Hatta şöyle söylüyor. Şualar sayfa 487'de. Hatta Hazreti İsa aleyhisselamın nuzulu, inişi dahi ve kendisi bir başka yerde aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir. Yani imanın ışığıyla bilinir. Herkes bilemez. Yani onun görüntüsü, nurani görüntüsü, ışık saçan görüntüsüyle ancak yakın talebeleri iman gözüyle onu tanıyacaklar. Yani şahsi manevi olsaydı eğer böyle bir şey üstad söylemezdi. Yani çok açıktır ki onun şahsı görünecek, fiziki yapısı görünecek. O nurani insan o şekilde tanınacak. O güzelliğiyle tanınacak. Özellikle buna dikkat çekmiş.
İnşallah. Evet, buradaki bir alıntı okuyayım. Yine Mektubat sayfa 60'ta. Hazreti İsa aleyhisselam geldiği vakit.
Evet.
Yani Hazreti İsa aleyhisselam geldiği vakit herkes onun gerçek İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Bir şahsı manevi söz konusu olmaz yani tanınma konusunda. Onun murakkab ve havası, yani derin imanlı yakın talebeleri nuru iman ile onu tanır. Yoksa birdenbire ve açıkça, yani bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Yani onun talebeleri gerçekten imanlı şahıslar olacaklar. Derin bir imana sahip insanlar olacaklar. O kendi imanlarının verdiği nurla, ışıkla anca tanıyabilecekler. Yani yakınlarının dışında başlangıçta Hazreti İsa'yı tanıyamayacaklar. Tabi imtihan gereği böyledir. Hazreti Mehdi için de aynı şey söz konusu.
İnşallah.
Hazreti ki tarif olmasına rağmen, o kadar alameti olmasına rağmen yine onu ancak yakın talebeleri iman gözüyle baktıkları için imanın nuruyla tanıyabiliyorlar.
İnşallah.
Bu Hazreti İsa için de söz konusu olacak inşallah. Hatta Hazreti İsa aleyhisselamın nuzulü, yani inişi dahi ve kendisi İsa aleyhisselam olduğu nur-i imanın dikkatiyle bilinir, herkes bilemez. Bakın Hazreti İsa aleyhisselam'ın inişi, kendisi diyor. Bizzat kendisi. Açıkça iman ifade etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Dolayısıyla Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi ahir zamanın o kutlu şahısları birer şahıstır. Adetullah'ta da bu böyledir. Hiçbir zaman bir elçi olmadan bir imani bir hareket, gerçek Kur'an'a, Kur'ani ve imani bir hareket Öyle bir şey olmamış. Allah her zaman bir kişiye bunu vesile etmiş. O kişiler peygamberler, mübarekler ve peygamberlerden sonraki dönemde her yüzyılbaşı gelen müceddidler. İşte Bediüzzaman gibi, işte Mevlana Halid-i Bağdadi gibi. İnşallah 14. yüzyıl, içinde yaşadığımız 14. yüzyılda bunda müceddidi, üstadın tabiriyle en büyük müceddidi Hazreti Mehdi'dir. Ve şahıs olarak gelip o imani vazifeleri yerine getirecektir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nuzulü de katidir üstad diyor, kesindir diyor ve cismani beşerisiyle, o insan vücuduyla bizzat nuzul edecektir. Ve hak dinin başına geçecektir diyor. Şahsı manevi bir şeyin başına geçmez. Dolayısıyla bu kutlu şahıslar birer şahıstır. İnşallah çok yakın bir dönemdeyiz. Hepsini yüz yüze de görme imkanımız olacak. Zaten herkesin evinde artık televizyon var. Elindeki televizyonlar var. Oradan da rahat rahat görebilecekler. İlk başta iman nuruyla tanınıyor. Sonra genel olarak insanlar arasında tanınıyor. İnşallah o kutlu şahısları bekliyoruz. Çok yakın. İnşallah. Zaten alametleri de çıkmış durumda.
Ve bu bütün Müslümanlar için de çok büyük bir müjde. Herkesin çok büyük bir sevinçle bunu karşılayıp, yani bu delilleri üstünü kapamaya çalışmak değil, tam aksine. Yani bu kadar açık olan bu delilleri hem kendi iyice idrak edip hem de bütün herkese en güzel şekilde anlatması lazım. Bu müjdeyi sevinç içinde birbirine vermesi lazım bütün Müslüman kardeşlerimiz.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Her Müslümanın da kendinden Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa'yı görmek ve onları gördüğünde tanımayı istemesi gerekir. Evet, ve bundan da kendi içinde bir korku duyabilir insan. Yani kendi Allah korusun Hazreti İsa'yı ve Hazreti Mehdi'yi görüp de tanımama ihtimaline karşı insanın bu konuda Allah'a çok dua etmesi gerekir.
Evet, inşallah.
Çünkü yaşadığımız dönem itibariyle ahir zamanı yaşıyoruz. Bu kutlu şahısların var olduğu, görevlerine başladığı dönemi yaşıyoruz şu sıralarda ve çok büyük olaylar oluyor dünyada. Görüyoruz, hissediyoruz. Mehdiyet'in gölgesinde yaşıyoruz. Bunu hissediyoruz bütün insanlar. Aynı şekilde Mehdi'yi de gördüğümüzde onu gereği gibi anlayabilmek, tanıyabilmeyi ve ona hizmet edebilmeyi arzulamamız gerekir. İnşallah. Ve bu niyetle hareket etmemiz gerekir. Ancak bu niyette olan insanlar için böyle bir şey söz konusu olabilir. Ama bu niyette olmayan insan için zaten onu Allah alem görüp de tanıması mümkün olmaz.
Olmaz abi. Evet.
Bir de hocamız vesile oldu. Biz burada kendisi Hazreti Mehdi'yi müjdecisi olarak burada hem konuşuyoruz. Kendisi müjdeliyor. Biz de onun vesilesiyle bir müjdeci olarak bizler de konuşuyoruz. Hem Hazreti İsa'nın hem Hazreti Mehdi'nin onlarla müjdeliyoruz. Ve ahir zaman alametlerinin meydana geldiğini de burada tek tek konuşarak vurguluyoruz. Evet. Burada sorumluluk bizden çıkması çok önemli. Yani biz bu müjdeyi veriyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz de Mehdi ile müjdeleşin diyor. Yani
tabii,
bu çok çok önemli. Yani Müslümanların gücünün artması, imanının artması için birbirini müjdelemesi, bunlar çok önemli şeyler. Buna insanların ihtiyacı var. Yoksa dün de konuşmuştuk. Hiçbir zaman Hazreti Mehdi'nin insanların onu tanıması, onu desteklemesi, onu bilmesine ihtiyacı yok. Allah'ın da ihtiyacı yok. Buna insanların ihtiyacı var. Yani bizler böyle güzel ve kutlu bir dönemde geldiğimiz için bunun kıymetini bilmeye bizlerin çalışması gerekiyor. Bizlerin buna ihtiyacı olduğundan dolayı bizim talep etmemiz, bizim araştırmamız ve bizim anlamaya çalışmamız gerekiyor. Bu çok önemli.
İnşallah. Anlayıp gereği gibi de hareket etmemiz gerekiyor.
Gereği gibi de hareket etmemiz gerekiyor. Burada hani hocamızın vesile oldu. Tamamen Mehdi ile Hazreti İsa ile insanları müjdelemek ve bu bilgileri insanların önüne sunmak oluyor. Bu çok önemli. Çünkü biz de yani ben de kendimden biliyorum. Yani hiç bilmediğim bilgiler yani birçok günlük hayatta insan yaşarken gün içerisinde işte iş hayatı olsun işte eğitimiyle ilgili konular, ailevi konular yaşarken hiç bilmediği, duymadığı konuları hocamız gün ışığına çıkardı ve bunları yıllardır en güzel şekilde anlattı, anlatıyor ve çok büyük bir müjdeleyici faaliyeti inşallah, hizmeti gerçekleştiriyor. Bunları bilmek ve diğer insanlara anlatmak son derece önemli bir hizmettir. Çünkü insanlar bunu fark edemeyebilirler. Ama fark eden insanların mutlaka bunu yaşaması ve diğer insanlara da fark ettirmesi çok önemli.
İnşallah.
aslında bu gerçeğe günümüzde yaşayan, yakın dönemde yaşamış olan ve hali hazırda yaşayan yazar ve mütefekkirler de aynı fikirdeler. Bakın onlardan biraz örnek okuyayım isterseniz. Sonra da yeri gelmişken ahir zamanın büyük alametlerinden de bahsedebiliriz ben bunu bitirdikten sonra. Mesela Hüseyin İlmi Işık, mübarek zat, şöyle bahsediyor. Mehdi çıkacağı zaman yeryüzünde halife bulunmayacağı ve mehdiliklerini ilan edenlerin Mehdi olmadıkları buradan anlaşılmaktadır. Ashab-ı Kehf, Hazreti Mehdi'nin yardımcıları olacaktır ve İsa aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. İsa aleyhisselam Deccal ile harp ederken Hazreti Mehdi onunla beraber olacaktır. Bunun hükümdarlığı zamanında her zamankinin aksine olarak ve hesapların tersine olarak Ramazan-ı Şerif'in 14. günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır. Daha uzun devam ediyor izahları ama ben birkaç tane farklı alıntılar okuyacağım için birer pasaj okuyup geçiyorum. İkinci olarak Mevdudi. Allah'ın hakimiyetini bütün dünyada tesis eden bir müceddit gelecektir. O, Peygamberimizin hadislerinde açıkça tanımlanmış olan İmam Mehdi'dir. İmam Mehdi geldiği zaman zamanın en ideal komutanı, lideri olacaktır. Çağın bütün gerçeklerini bilecek, tam bir yönetici yeteneğine sahip olan bir insan olacaktır. Korkarım ki onu ilk reddedecek olanlar gelenekçi ulema sınıfı ve sufi takımından başkası olmayacaktır. Mehdi geldiği zaman Müslümanların düşünce ve inançlarında bulunan cahiliye pisliklerini temizlemeye çalışacak, en saf şekliyle İslam'ı ortaya koyacaktır. İslam'ı her alanda hakim kılmak için çalışacaktır. Kendisine ait veya kendisinin oluşturduğu bir iddia veya davası yoktur. Bunun karşısında cahiliye de boş durmayacak, bütün gücüyle batılı hakim kılmak için çalışacaktır. Ama hak için yapılan bu büyük cihatta Allah'ın yardımıyla Müslümanlar galip çıkacak, cahiliye hezimete uğrayacaktır. Mevdudi İslam'da İhya Hareketleri sayfa 52-53. Örneğin Profesör Doktor merhum Mahmut Esat Coşan hocamız, Sayın Adnan Oktar'la da çok samimiydi. Ben evine ziyarete geldiğinde kendisinin de oradaydım. Beraber oldular. Hakikaten muhabbetleri, sevgileri birbirlerine çok yüksekti. Onun da güncel meseleler ilgili kitabında şöyle diyor kendisi. Ben bazı arkadaşlara dedim ki, bakın Mehdi kıyamet alametlerinden birisidir, çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar buz üzerinde emekleyerek dahi olsa ona ulaşıp onun askeri olmaları lazım. Mehdi sevgisi hepimizin içinde vardır. Mehdi'ye bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur. Ne güzel maşallah. Mehmet Şevket Elgi. Onun da Milli Gazete'deki yazılarından mesela 15 Haziran 98 yazısından bir alıntı alınmış bu kitapta. Bazı keşif sahipleri Hazreti İmam Mehdi radıyallahu anh'ın 1400 Hicri yılında zuhur edeceğini tahmin etmişlerdir. Bazıları ise 1422 yılını göstermişlerdir. 1400 de doğrudur, 22 de doğrudur. 1400 tam çıktığı yıldır, yani göreve başladığı ilk yıldır. Ama Adetullah'ta bir dönem geçer. Yani elçilerin tebliğ dönemi vardır. Resulullah Efendimiz için de öyle. İlk vahiy geldikten belki 20 küsur sene sonra Mekke'nin fethi gerçekleşiyor. Ve ayetlerin nuzulü de o kadar uzun zaman sürüyor. Ve Mekke'nin fethi de bir 23 sene, 20 küsur sene geçiyor. Demek ki bir tebliğ dönemi, irşat dönemi, zuhur dönemi, çıkış ve zuhur dönemi, o bir dönemi kastediyor. Böyle. Hı hı. 20 yılı, 30 yılı bulan bir ilk dönem oluyor mutlaka. Yani aşamalarıdır. 10'lu 20'li yıllar, 1400 yıllarda Mehdi'nin çıkışının aşamalıdır. Haberlerde Mehdi Hazretleri zuhur edince bir kısım ulemanın onu tanımayacağı, karşı geleceği bildiriliyor. Bunlar ulemayı sudur, Müslümanları oyalayan, afyonlayan, aldatan, uyutan kişilerdir demiş Mehmet Şevket Eygi. Ahmet Muhsin Meriç. Akşeyh'in Nurlu Müjdesi ve İkinci Fethi isimli eseri. Buna binaen Akşeyh, İstanbul'un geleceği hadislerle sabit olan Mehdi eliyle ikinci kez fethedileceğini gayet iyi biliyordu. Fatih Sultan Mehmet zamanını kastediyor birinci derecede. İkinci de Mehdi'nin fethi. Evet, İstanbul sonra devam ediyor. İstanbul'u önce Mehmet fethedecek, sonra İstanbul Ehli Salib'in eline geçecek, daha sonra da Mehdi İstanbul'u tekrar fethedecek diye devrin ulemasına cevap veriyordu diyor. Bu da Risalet-i Nur, Nuriye, Akşemseddin, Ahmet İhsan Yurt, İstanbul. İşte hadislerde sabit olan ve Akşeh'in de müjdelediği ikinci fethin kumandanı Mehdi ve yine hadisin ifadesiyle hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen kahraman askerlerden müteşekkil Nurani ordusu. Evvel emirde kalplerdeki Ayasofya'nın kapılarını açacak ve fethin sembolünün ibadete açılması ile ikinci fetih gerçekleşecek. Burhan Bozgeyik'ten bir alıntı var. Kainatın efendisinin aleyhissalatü vesselam haber vermiş olduğu kıyametin küçük ve büyük alametlerinin hemen hemen tamamı zuhur etmiştir. Geriye kala kala birkaç alamet kalmıştır. Onlardan en mühimi de ahir zamanda hakimiyeti Kur'aniyenin tahakkukudur. Kur'an ahlakının hakimiyetinin gerçekleşeceğidir. İşte bütün İslam dünyasını idaresi altında bulunduracak bu zata Mehdi denir. Mehdi'nin çıkacağı devrede Deccal de çıkacak ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği kıyamet alametleri de böylece tahakkuk etmiş olacaktır. Şaban Döven'den, Osman Çataklı'dan daha birçok alıntı var. Yani günümüz yazar ve mütefekkirlerinden, Hüseyin Hatemi'den, Yaşar Nuri Öztürk'ten, hepsi de kıyamet alametlerinden Hazreti Mehdi'nin çıkışı ve Hazreti İsa'nın çıkışı ile ilgili kanaatlerin olduğunu açık açık ifade eden yazıları ve pasajları var. Hepsini okumayayım arzu ederseniz. Evet. Ahir zamanın büyük alametleriyle devam edebiliriz uygun görürseniz.
Tabii. Evet, Peygamber Efendimiz 14 asır evvelden Hazreti Mehdi'nin çıkışının alametlerini bize bildirmiş. Bu çok büyük bir mucize. Çünkü bir başka hadisinde de belirttiği gibi tesbih tanelerinin taneleri gibi belirli bir dönem, kısa bir dönem zarfında bu alametler peşi sıra çıkıyorlar birbiri ardınca. Ve bu alametler gerçekten büyük, yüzlerce küçük alamet olduğu gibi büyük alametler de var. Ve bu büyük alametlerin böyle 1400 yıllık bir tarihi, dünya tarihine baktığımızda çok kısa, böyle 20-30 sene gibi dar bir dönemde üst üste çıkması, bu da ayrı bir mucize. İnşallah. Ve her birindeki detay da gerçekten Hazreti Peygamber'in, Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi net bir şekilde çıkması da bize açıkça Hazreti Mehdi'nin çıkışı öncesi büyük alametlerin meydana geldiğini ve şu an yaşadığımız dönemin ahir zaman olduğunu bize gösteriyor.
İnşallah. Evet, o hadisler hakkında bazı kardeşlerimizin düşünceleri oluyor sahihliği konusunda, hadislerin sahihliği konusunda. Hem kütübiste de geçen birçok hadis var ahir zamanla ilgili, şimdi göreceğiz. Hem de esas en büyük delil o hadislerin aynıyla vuku bulması. Yani çıkmış olması zaten onun senedidir. Yani o kesin net sahih olduğunun göstergesi çıkmasıyla birlikte belli İnşallah. Oluyor zaten.
Zaten Allah'a emanet, en önemli ve asıl bakılacak şey de o. Yani tabii. Bir de zaten hani bir tane olay, iki tane olay olmuş olsa hani o zaman denebilir ki tarihte buna benzer olay başka zamanda gerçekleşmiş olabilir. Ama biraz önce söylediğin gibi o kadar çok olay ve her biri çok nadiren olan, bir kısmı ilk defa olan dünya tarihinde hepsinin 20-30 yıl gibi çok çok kısa bir sürede. Evet. Yani dünya tarihine göreyi de bıraksak, yani son 1400 yılı düşünsek, 1400 yıl içinde de 20-30 sene gibi çok kısa bir süre içinde hepsinin tam tarif edildiği şekilde oluşmuş olması. Zaten o olay gerçekleşmeden hani buna net bir hüküm vermek zaten mümkün olmaz. Evet. Ama birebir aynısı olmuş. Onun öncesinde olacak olaylar anlatılmış. Onlar da gerçekleşmiş. Sonrasında olacaklar anlatılmış. Onlar da gerçekleşmiş. Bütün bunlardan daha sonra bir de şu olaylar gerçekleşecek diye hadislerde belirtilmiş. Onlar da tam tarif edildiği gibi olmuş. Artık yani hani bundan bir şüphe duymak bu sefer o zanna uymak tabii olur. Yani hiç şüphe götürmeyecek şekilde belki de Peygamber Efendimizin bu kadar detaylı anlatmasının, bu kadar çok olay bildirmesinin bir hikmeti de bu. Hiç şüphe kalmayacak şekilde olay kesinlik kazanmış oluyor inşallah.
Hocamız daha önceki programlarda söylemişti. Peygamber Efendimiz kısa bir dönem sonrasındaki olayları da bildirebilir. Bu da çok etkili, çok önemli. Ama i̇nşallah. 1400 sene sonraki olayları söylemesi ve bunları i̇nşallah. Bildirmesi Allah'ın izniyle inşallah çok büyük bir mucize bizim için ve çok büyük bir heyecan vesilesi. Çünkü bakıyoruz 1400 yıl bütün Müslümanlar bu alametleri takip etmişler. Bu alametlerin kendi devrindeki alametler olup olmayacağını incelemişler. Ve Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın var olacağı dönemi kendi dönemlerinin olmasını talep etmişler. Ve yüzyıllarca bu devam etmiş. Ve şu an yaşadığımız Peygamber Efendimiz'in de söylediği 14 Hicri 14. asırda bunlar ancak gerçekleşiyor. Yani bu da çok önemli bir dönemde yaşadığımızın
alameti. Bundan önce de gerçekleştiğine dair de hiçbir öyle bir şey bir iddia da yok. Yani bütün bunların aynı anda gerçekleştiği bir dönem de yaşanmamış. Tabii. Hatta yani bir kısmının bile yaşandığı bir dönem olmuş olsa mutlaka bu tarihte geçer. Çünkü dediğin gibi zaten her dönemde Müslümanlar bu hadislerin bilgisine sahip olduğu için hani bu olaylar gerçekleşiyor mu diye bakmışlar ama gerçekleşmemiş. Evet. Şimdi tam tesbih taneleri gibi maşallah. Hadis-i şerifte belirtildiği gibi hepsi peş peşe çıkmaya başlamış.
Görseniz birer birer inşallah. Tekrar büyük alametlere çok bakalım. Olur. Büyük alametlerden Kabe baskını alameti. Bununla ilgili hadis okuyayım ben. Kıyamet alametlerinden sayfa 168 ve 169'da. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavah edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Evet, burada bir Kabe'de baskın olacağı, kan akacağı açıkça zikrediliyor. Nitekim 1979 yılında da 1400 yıl boyunca ilk defa Kabe'ye saldırı düzenlendi ve kan aktı Kabe'de.
Şimdi mesela bu hadis-i şerifin sahihliğine ravisinden dolayı yıllar boyu, yüzyıllar boyu Müslümanlar itimat etmiştir zaten. Ama işte bu olay gerçekleştiğinde yani bu hadis-i şerifin sahihliği tam anlamıyla ortaya çıkmış oluyor. Çünkü tam anlatıldığı şekilde bir olay gerçekleşiyor. 1400 yıl önce detaylarıyla anlatılmış. Ve hem de şimdi biraz sonra konusu geçecek. Başka birçok olayla birlikte aynı dönemde en ince ayrıntısına kadar aynı şekilde vuku buluyor. Bundan sonra ondan şüphe etmek direkt zan etmek olur.
1979 senesi de çok önemli bir yıl. Sene tam Hicri 1400'ü veriyor karşılığı. Ve bu sene içerisinde yani biz biraz önce 20-30 yıl dedik ama yani sırf 1979 yılında bile üst üste çıkan çok büyük alametler var. Yani tek bir sene içerisinde bile meydana gelmiş çok büyük alametler var. Bunlardan bir tanesi de Kabe baskını.
Dün 6'da akşamki programda söylemişti. Hatta şimdi bu Türkiye Gazetesi'ndeki şeyde tam Türkiye yazısının yanında bugün 1. Muharrem 1400 Hicri senesinin 1. günüdür. Bütün Müslümanların Hicri yılını
hayırlı olsun hayırlı diyor olsun. Herhalde tahmin ediyorum.
Evet ben de okuyamadım şimdi burada. Hayırlı olsun diyor. Yani bir de tam 1400 yılın ilk gününde olay gerçekleşiyor.
Ve 1400 senedir hiç olmayan bir hadise
gerçekleşiyor.
Evet. Evet, o günün gazetelerinin hepsinde, kupürlerinde bu haber yer almıştı.
Evet. Kabe'de kan akıtılması ile ilgili diğer hadisler.
Evet.
Okuyalım bunları yoksa
geçebiliriz.
Haç terörü, haç kana bulandı. Evet, bir diğer alamet. İran-Irak Savaşı, bu da gene hadislerde belirtilmiş büyük alametlerden İran-Irak Savaşı. Şevval ayında ayaklanma, Zilkadde'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vakti olacak, harp vaki olacak. Kıyamet Alametleri Medineli Allame Muhammed Resul El Berzenci sayfa 166. Evet, burada da gerçekten bu harp konuşmaları, önce harp konuşmaları meydana geldi bu şeyde, bu dönemde. Daha sonra harp vuku buldu. Yine İran'la Irak arasında büyük bir savaş. Evet. Büyük bir savaş meydana geldi. Ve İran Irak'a girdi şeklinde gene haberlerle, evet, haberlerle dünyaya duyuruldu. Irak uçakları İran'ı bombaladı. Ve bu savaşın önemli özelliklerinden biri de hiçbir şekilde galibinin olmaması. Evet.
Mesela bu çok belirleyici bir özellik. Yani normalde savaşların çok büyük bir çoğunluğunun bir galibi vardır.
Evet.
Yani bu savaşın mesela galibi yok ve bu olayla ilgili hadis-i şerifte o detay çok net bir şekilde belirtilmiş.
Evet.
Bu savaşın bir galibinin olmayacağı.
Evet. Hadiste Faris yönünden gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler diyor. Faris yönünden İran'dan tarafından gelecek olan kavmi kastediyor. Burada İran'ın savaşı söz konusu. Hı hı. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsınız. Sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar muntıka çıkacaklar. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracak. Evet, biraz önce bahsettiğimiz gibi yazıya inecekler denen yer ovalık. Burası Irak ovası. Mutık denen bölgede bir dağın adı. Rakabe denen yerde petrol kuyularının çok olduğu bölge. Allah her iki ordudan da zaferi kaldıracak demesi de biraz önce bahsettiğimiz gibi bu savaşın...
Tam savaşın yeri, hangi ordunun nerede bulunacağı, nereden geleceği, nerede gerçekleşeceği bütün detaylarıyla çıkmış.
Bir ara verelim mi yoksa daha sonra devam edelim mi? Yoksa ara verip daha bir sonraki bölümde mi büyük alametleri anlatmaya devam edelim?
Evet, biraz ara verelim sayın izleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın izleyicilerimiz, tekrar birlikteyiz. Ahir zamanın büyük alametlerini konuşuyorduk aradan evvel. Şimdi ona tekrar devam edelim. Afganistan'ın işgalinde kalmıştık. 1979 senesinde özellikle Kasım-Aralık ayında çok birbiri peşi sıra oluşan alametlerdi bunlar. Kabe baskını, İran-Irak savaşı, üçüncüsü de Afganistan'ın işgali. Tam Hicri 1400'de 1979 yılında cereyan eden olaylar.
Evet.
Okuyalım hadisi.
Okuyalım. Talikan'a Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Kitabül Burhan fi alamete il mehdil il ahir zaman sayfa 59. Evet, hadiste belirtildiği gibi o dönemde Afganistan'ın işgalinden bahsediyor Peygamberimiz hadisinde. Ve gerçekten de bakıyoruz bugün 1979 yılında Rusya Afganistan'ı işgal etti. Afganistan'ı ve böylece bu hadis de tecelli etmiş oldu. Ortaya çıktı aynı şekilde tam söylendiği gibi. Yine o dönemin gazeteleri Rusları protesto ettik diye bir gazete kupürü. Sovyetler Afganistan'ı ele geçirdi diye bütün dünyada yankı bulmuştu. Bu da ahir zamanın büyük alametlerinden biri olarak gerçekleşti. Yine 1979 senesinde,
evet,
tam 1400 yani Hicri 1400 senesinde meydana gelen bir alamet. Diğer büyük bir alamet doğu tarafından bir ateşin görülmesi. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi'nin çıkmasını bekleyiniz. Kitab-ül Burhan fi alameti Mehdi'l ahir zaman sayfa 32.
İşte o an diyor. Yani o gün.
O gün diyor.
Yani o...
Evet.
Evet, Roman tankeri patladı.
Evet, tam gene 1979 yılı, gene aynı yıl. Üst üste alametler hep bu yılda. Yani bu yılın da özellikle Hicri 1400 yılın vermesi, tam olarak Hicri 1400'e denk düşmesi ve Peygamber Efendimizin de tam Hicri 1400'ü işaret etmesi, Hazreti evet. Mehdi'nin çıkış yılı olarak, gerçekten bunlar son derece de güzel müjdeler, tecelliler. Bunlar insanları şevklendirecek güzel müjdeler. Tam o gün evet. Roman tankeri patladı Boğaz'da ve bütün İstanbul bu patlamayla uyandı.
Evet.
Gökyüzü hadisin söylemesi gibi aydınlandı.
Geceyken gündüz Geceyken gibi oldu.
Gündüz gibi oldu.
Gazete küpürlerinde aynı evet. ifade kullanıldı o zaman.
Evet.
Ve o an diyor, işte o an, yani o gün,
o gün
Mehdi'nin geliş evet. vaktidir diyor. Yani Mehdi vazifelerini ifa edeceği yere, yani İstanbul'a geliş günü, o patlamanın günü.
Evet. İşte o an, evet.
Hazreti Mehdi'nin geliş vaktidir.
Evet, evet, geceyi aydınlatan büyük bir ateş, tam geceyi aydınlatıyor.
Evet.
Bütün insanlar, hatta güneş doğdu gibi olmuştu. Herkes uyanmıştı. Biz de, ben de hatırlıyorum. Ve büyük bir kızıllık olmuştu gökyüzünde.
O film mi?
Evet, bununla ilgili de bir film vardı. Onu da göstereceğim. Ondan önce şu küpürleri, İstanbul duman altı olması. Evet, bir çarpışma. Ölenlerin
olacağı
olması.
Da söyleniyor evet, hadiste.
Hadiste o da söyleniyordu. Evet, denizin yanması. Uzun süre, günlerce denizde yanma oldu. Evet. Bu. Şimdi
tanker patlaması ile ilgili bir
evet, bununla ilgili
film.
Bir film.
Onun sesini, sesi var mı acaba? Bunu mikrofonu götürebiliriz ya. Bakın evet. Tekrar mı aldık şeye? Evet.
Bir dakika, sesini.
Takvimler 15 Kasım 1979'u gösterdiğinde dünyanın en büyük deniz kazalarından birinin adresi İstanbul Boğazı'ydı. Yükü 94.600 ton ham petrol olan Rumen tankeri Independenta Yunan Çilebi ile çarpıştı. Kaza İstanbul'da korkunç günler yaşattı.
Muazzam bir ateşti. Bütün evet. gökyüzünü o dönemde aydınlatmıştı. Evet. Bir diğer alamet, Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Risaletül Hurucül Mehdi, cilt 3, sayfa 177. Evet, Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi de ahir zaman alametlerinden, kıyamet öncesi meydana gelecek büyük alametlerden. 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesi ve Amerika tarafından Irak'a bomba yağdırılması, tam hadisin belirttiği gibi olayların meydana gelmesine neden oldu. Bağdat cayır cayır yanıyor şeklinde. O zaman haberler vardı. Burada görüldüğü gibi küpürde. Televizyonlardan naklen yayınlandı. Büyük bir ateş gölgesinde Bağdat görülüyordu sürekli olarak. Büyük duman vardı, ateş vardı. çok ciddi anlamda bir bombalama faaliyeti evet. oldu zaten.
Ve yanarak yok oldu.
Yanarak, evet. Gibi. Irak alev alev yanıyor. Burada da başka bir kupür. Burada da Iraklılar şaşkın, Bağdat niye direnmedi diye bir kupür var. Gerçekten de o dönemde Bağdat, biraz sonra onu tekrar göreceğiz, bir direnişle karşılaşmadı. Amerikan ordusu bir direnişle karşılaşmamıştı. Evet, bir başka hadiste Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak'ta yeniden yapılanır. Hem burada Irak'a saldırılacağından bahsediyor, hem de Irak'ın yeniden yapılanacağından bahsediyor ki zaten bu bütün dünyanın bildiği, takip ettiği bir olay, yapılanması evet. yeniden.
Ki bu da mesela özel bir durum, bir evet. detay. Yani normalde bir ülkeye evet. saldırılabilinir. Evet. Tarihte çok defalar bir sürü ülkeye saldırılmış ama saldırılmış, savaş çıkmış, işte biri yenmiş, biri yenilmiş. Ama burada tamamıyla zaten Irak'a saldırılma sebebi orayı yeniden yapılandırmak. Yani saldırıp tam hadiste belirtildiği gibi alev alev yanıp onun arkasından da yeni bir yapı orada kurulmak üzere şu anda çalışma zaten halen devam ediyor. Hadis-i Şerif de tam hadiste, detayıyla anlatıyor.
Evet, hadiste sadece Irak'a saldırılacak, Irak alev alev yanacak dese bile bu bile yeterli yani, büyük bir mucize şey, yani
böyle bir evet, bir de üstüne böyle bir detay var.
Evet, çok daha detaylar var Irak konusunda. Mesela o gene Irak'ın yapılanmasıyla ilgili o dönemde yer alan kupürler. Mesela Irak'ın para biriminin değişmesi gene o dönemde bildirilen ve bu olaylar zarfında meydana gelen hadiselerden bir tanesi. Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alışveriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak. Burada da açıkça belirtilmiş. Gerçekten de Irak para birimi kalktı. Paraları yok oldu. Değerini tamamen kaybetti. Ve Irak büyük bir borç batağına düştü.
Evet.
Irak şimdi de dinar çıkmasında, evet burada yine bir haber, tamamen bütün değerini kaybetti. Yok hükmünde, çuvallarla paralar yok hükmüne düştü bir anda. Ve böyle büyük fırınlarda yok edildiler. Evet, yine Irak'la ilgili çok biraz önce bahsettiğimiz çok detay bir bilgi. Mehdi'nin 5 alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, çağrı, nara, Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. Kendisine bir ordu gönderilecek, bunlar yerin bir çölünde iken yere batırılacaklardır. Müslim'den, geleceğin tarihi 4, sayfa 31. Bir ordu savaş için gelir, çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar. Ortadakiler de kurtulmaz. Hanbel, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud'dan geleceğin tarihi 4, sayfa 30'da. Evet, bu da çok önemli bir detay. Gerçekten de Irak ordusu hiçbir direnişte bulunmamıştı. Koca ordu, dünyanın en büyük, büyük sayılı ordulardan biri olarak gösterilen Irak ordusu bir anda yok oldu ve evet. hiçbir direniş göstermedi. Hatta daha sonra ordunun teçhizatı da tam hadiste belirtildiği gibi çölün kumlarının içinden çıkarıldı.
Hiç görülmemiş evet. bir şey hakikaten yani.
Evet, tam hadiste çok muazzam bir detay verilmiş ve bu aynen tecelli etti. Saddam da yok, adamları da şeklinde bir başlık. Saddam da yok, adamları da yok.
Enteresan.
Saddam nerede? Muhafızları kaçtı mı? Evet. Bir diğer alamet Fırat'ın suyunun kesilmesi. Bununla ilgili hadisler. Resulullah buyurdu ki Fırat nehrinin suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Resulullah Fırat nehri bir altın dağını açığa çıkarır. Fırat nehrinin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın.
Evet, Kütüphiste'den bu hadisler. Evet. Buhari, Müslim, Sünen-i Ebu Davud.
Evet. Nitekim yine burada Fırat'ın suyunun kesilmesi, 1973 tarihinde Keban Barajı'nın kurulmasıyla üstüne Fırat'ın suyu kesildi. Tam gene hadisinin ifadesiyle. Çünkü 1400 yıl evvelden böyle bir hadiseyi bildirilmesi Hazreti Peygamber Efendimiz'in gerçekten çok büyük bir olay. Çünkü bunu o dönemin insanları anlaması mümkün değildi. Ama Fırat'ın suyu kesilecek şekilde ifade edilmesi ve karşılığında da tam barajla Fırat Nehri'nin suyunun kesilmesi tam kastedilen hadisenin meydana geldiğini gösteriyor.
Yani o dönemde muhtemelen böyle bir şeyden hani suyunun biterek, azalarak yok olması
kuruma gibi bir şey düşünülebilirken
çünkü böyle bir teknoloji olmadığı için ama hadiste anlatılan bunun tam anlamıyla önüne set konarak kesilmesi o da işte tam
hatta o günkü kupürlerde aynen şöyle yazıyor. Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak diyor. Yani Fırat akmıyor, suyu kesiliyor. Tam bir önüne set çekilerek durdurulmuş oluyor.
Bu hadisin bu kısmı Suyuti Hazretleri'nin kitabında suyun durdurulması olarak geçiyor. Tam o zaman barajı ifade eden hakikaten de Keban Barajı Fırat Nehri'nin suyunu durdurdu, kesti.
Bir de yine hadiste belirtilen altından bir dağ meydana çıkmadıkça ifadesi de tam karşılığını bulmuş oluyor. Yani Fırat Nehri başka doğal nedenlerle kuruyor olmuş olsaydı orada bir zenginlik söz konusu olmayacaktı. Halbuki barajla birlikte hem elektrik üretilmesi hem de orada biriktirilen suyla tarım yapılarak bölgeye bereket gelmesi de adeta altından bir dağ gibi zenginlik ve bereket bölgeye getirmiş olması da buna işaret eden bir bölüm. Evet, bir başka büyük alametlerden Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Mehdi'nin gelişi Ramazan ayında ayın iki kere tutulmasına sebep olacaktır. Kıyamet alametleri sayfa 200. Evet, bu da çok büyük alametlerden. Gerçekten de tam hadiste belirtildiği gibi 1981 ve 82 yıllarında güneş ve ay tutulmaları oluyor. Hicri 1400'de 15 gün arayla gerçekleşen ilk ay ve güneş tutulmaları 1981 yılında yani Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay, 29. güne de güneş tutulması oluyor. 1982'de ise bir sonraki yıl Hicri 1402'de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş tutulması oluyor. Gerçekten bu da ilk defa olmuş bir hadise. Son derece mucizevi bir şekilde hem üst üste 2 sene hem de Ramazan ayına denk gelecek şekilde güneş ve ay tutulmalarının olması ve bunları 1400 sene evvelden Peygamber Efendimiz'in bildirmesi çok büyük bir mucize. Burada da Hazreti Mehdi'nin geliş alametlerinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar Hazreti Peygamber'in büyük deliller verdiğini bu gelişi bize göstermek, tam olarak anlamamız için göstermenin açık bir delili.
Delili çünkü bir de bunlar, bu olay, yani bu doğa olayı Allah'ın dilemesiyle o tarihte oluyor. Ondan önce İran-Irak savaşı oluyor. Mekke'de Kabe'ye baskın oluyor. Fırat Nehri'nin suyu durduruluyor. Yani bunların hepsi aynı dönemde oluyor. Çok ve bunların hepsi zaten ahir zaman hadisleri olarak Hazreti Mehdi'nin çıkışı alametleri olarak bize 1400 sene önce bildirilmiş hadislerden anlaşılıyor. Yani hani bir tane, iki tane, üç tane değil. Her biri ayrı ayrı büyük mucize gerçekleşmiş olması, bir de hepsinin üst üste gerçekleşmiş olması zaten hiçbir tereddüt edecek bir nokta bırakmıyor.
Evet, maşallah. Yine Hicri 1400 içinde 15 gün arayla gerçekleşen diğer ay ve güneş tutulmaları burada belirtilmiş. Ay tutulması 20 Kasım 2002 yani Hicri 1423'de Ramazan'ın ortasında oluyor. Bir de 9 Kasım 2003'te 1424 Ramazan'ın ortasında meydana geliyor. Güneş tutulması ise 4 Aralık 2002'de 1423 Ramazan ayının sonunda, bir de 23 Kasım 2003'te 1424 yani Hicri 1424 Ramazan'ın sonunda meydana geliyor. Bir diğer alamet Halley kuyruklu yıldızının doğması. O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Kitab-ül Burhan fi alametil mehdi'il ahir zaman sayfa 32. Gerçekten de o dönemde dünyamızın yakın, çok yakın bir yerinden Halley kuyruklu yıldızı geçiyor. Bu yıldız 76 yılda bir geçen yıldız ve tam da biraz önce belirtilen ay ve güneş tutulmalarının sonrasında meydana geliyor. Bununla ilgili de bir film var. Onu da ben bilmiyorsanız göstereyim size. Evet, burada Halley kuyruklu yıldızın dünyamızın yakınından geçtiği, evet, geçişinin görüntüsü.
Çok yakın mesafeden geçti. 76 yılda bir, evet.
Evet. ...1986 yılında, yani Hicri 1406'da dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak, ışıklı bir yıldızdır. Yani tam belirtildiği gibi 1981 ve 82 yıllarında meydana gelen ay ve güneş tutulmaları olayından sonra
oluyor.
Meydana gelmiş. Evet, 86'da parlak bir yıldız diyor. Gerçekten biraz önce de gördük, son derece parlak bir yıldız. Ve hareket yönü de doğudan batıya doğru. Doğudan batıya doğru. Evet, Halley kuyruklu yıldızının tarihte insanlar geçişine birçok defa şahit olmuşlar ve her geçişinde de olağanüstü olaylar meydana gelmiş. Bu olayların bazılarına örnekler var. Onları okumak istiyorum. Hazreti Nuh kavminin helak olması, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması, Firavun ve kavminin yok edilmesi, Hazreti Yahya şehit edilmesi, Hazreti İsa'nın doğması, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy gelmeye başlaması, Osmanlı İmparatorluğu tarih sahnesinde yer almaya başlaması, İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesi. Evet, bir diğer büyük alamet, bir başka kuyruklu yıldız, Lulin kuyruklu yıldızının görülmesi. Bununla ilgili olan hadiste İmam-ı Rabbani'den mektubatında 381. sayfa, 381. mektup sayfa 1184. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Evet, şark tarafından münevver bir boynuz çıkar. Evet, bununla da ilgili bir filmimiz var. Önce ona bakalım. Evet, burada Lulin yıldızının işte İmam Rabbani tarafından bildirilen ve Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olan Lulin yıldızının özelliği, boynuzu andıran iki uçlu yıldızın çıkışı olarak isimlendiriliyor. Gerçekten baktığımızda Lulin yıldızına iki tane ışık var. İki, ve bunlar boynuzu andıran ışıklar. Evet, burada vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli münevver. Yani münevver fazla parlak, aydınlık ve iki dişli, iki yönlü boynuz çıkar.
Gerçekten de ışık hüzmeleri.
Evet, burada görüyoruz tamam. Şimdi ışık hüzmeleri. Evet, iki yönlü. Şurada boynuz
fazla
gibi.
Fazla parlak.
Ve çok parlak.
Şurada boynuz.
Bir boynuz. Evet, boynuz görüntüsünde yer alıyor.
Ve doğudan batıya
geliyor. Evet, doğudan batıya çıkıyor. Tüm kuyruklu yıldızlar batıdan doğuya hareket ederken.
Evet.
Bu doğudan batıya hareket ediyor. Hadiste de tam ifade ettiği gibi doğu tarafından çıkar diyor hadiste de. Burada da şart tarafından diye evet ifade ediliyor. Yine tam hadiste detayı verilerek açıklanmış bir alamet.
Bir de bu da yani hani benim bildiğim kadarıyla ilk defa olan bir şey.
Tabii.
O da tam bu zamana denk geliyor. Yani normal kuyruklu yıldızlardan tamamıyla farklı ve tam hadis-i şerifte tarif edildiği gibi bir kuyruklu yıldız. O da bu dönemde ortaya çıkıyor.
Bir de kıyamet, bunlar kıyamet alameti. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri. Hazreti Mehdi kendisi de bir kıyamet alameti. Hazreti İsa'nın inişi de bir kıyamet alameti. Ve kıyametle ilgili 13. asrın müceddidi Bediüzzaman Said Nursi'nin bazı ebced hesaplarından ve kalbine gelmesiyle, çünkü o mübarek Allah'tan ilham alan bir müceddit. Gerçekten kitap bana yazdırılıyordu diyor. Yani hakikaten olağanüstü, kısa zamanda olağanüstü yoğun ve hızlı, yani okumakla bitirilmeyecek zamanda yazım yapılıyor ve Üstad Hazretleri bir duvara, bir yere bakıp olduğu gibi söylüyor mesela. Böyle harika yönleri var. Allah'ın bir elçisi. Müceddidi ne de olsa. Ve hakikaten şimdiye kadar ne söylediyse tarih olarak hepsi çıkmış. Kendi ölüm zamanını, vefat zamanını dahi söylemiş. Eddai isimli şiiri var. Orada ne zaman vefat edeceğini söylüyor. Kabriyle ilgili söyledikleri var aynen. 1971'deki malum Türkiye'deki sosyal olayları, o muhtıra dönemlerini 20 sene evvelsinde, eğer diyor bu şeyler diyor ıslah olmazsa diyor, bu 20 sene sonra bu diyor çok başa bela olacaktır diyor. Hakikaten tam 71 yılında o olaylar oluyor. 97 yılında o tavut kelimesiyle birlikte olacak şeyleri söylüyor. Bütün şeyleri gayba yönelik söylediği Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle, ilhamıyla, ebced hesabıyla veyahut ayet-i kerime okuyduğundaki tefsir ilhamıyla hepsini söylemiş. Hepsi de çıkmış Allah'ın izniyle. Kıyametle ilgili bir alıntısını okumak istiyorum yeri geldiği için. Diyor ki ahir zamandan haber veren mühim bir hadis. Zaten bir hadis üstüne bunu söylüyor. La tezalü taifetün min ümmeti zahirine alel hakkı hatta yetiyelallahü bi emrihi. Yani ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır. Ahir zaman hadisi. Ramazan-ı Şerif'in 10. gününün 2. saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi, aklıma geldi. Belki nur talebelerinin ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen bana ihtar edildi. La tezalü taifetün min ümmeti. Ümmetimden bir taife. Mehdi ve talebeleridir bu. Yani kıyamete yakın olan dönemde. Çünkü Üstad Hazretleri 13. yüzyılda yaşıyor. Aradan geçen bir yüzyıl var. Ve 14. yüzyılın en büyük müceddidi diye tarif etti. Hazreti Mehdi ve şakitleri ve o zamanki Müslümanları kastediyor Üstad. Şedde sayılır, temmin sayılmaz. İşte fıkrasının, bu anlatımın makamı cifrisi 1542 ederek nihayeti devamını ima eder. Yani Hicri 1542 ya kadardır diyor Müslümanların varoluş, o tayfanın vazifelerini, yaşam şeklini, sonunu gösteren tarihtir diyor. Şu an 1431'deyiz Hicri. Devam ediyor, zahirine alel hakkı, hak üzerinde olacaktır. Şedde sayılır, ebced hesabı yapıyor. Fıkrası dahi makamı cifrisi, cifri makamı 1506 edip bu tarihe kadar zahir ve aşikarane, açıkça ve güçlüce, aşikar bir şekilde, belki galibane, galip olarak, sonra ta 42'ye kadar, yani 1506'dan 1542'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde. Vazife-i tenviriyesine, yani aydınlatma görevine devam edeceğine remze yakın ima eder diyor. Diyor ki 1506'ya kadar zahir ve aşikarane. 1506'ya şu an 75 yıl var. İşte bütün bu alametlerin hepsi bu 75 yıl içinde. Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa'nın inişi, dünyaya İslam ahlakının hakim oluşu, Müslümanların birleşmesi,
altın çağın yaşanması,
İslam dünyasının birleşmesi, bu savaşların, fitnelerin, terörün bitip yok olması, barışın, sevginin, muhabbetin, dostluğun, kardeşliğin hakim olması,
Türk-İslam Birliği'nin kurulması,
Türk-İslam Birliği'nin kurulması ve hadis-i şeriflerde geçen bütün ahir zaman alametleri hepsi şu 75 yıl içinde olup bitecek. Üstad diyor ki 1542, sonra devam ediyor 1545'e kadar 3 inkılab-ı azimin ayrı ayrı zamanlarını, yani hocamız onu izah ediyordu. 3 tane büyük devrim, herhalde komünist devrim şeklinde olan ve dindarların artık mağlup ve gizli döneme geçtiği bir dönem o, 1506'dan 45'e. 45'te Allah-u Alem, 1545'te hocamızın da söylemesiyle üstad Allah-u Alem kıyamet yakın, 1545'i veriyor. Yani 120 sene, 110 sene değil mi? Birkaç, 1430, 114 seneye kadar oluyor. Yani ama Müslümanların zaten gizli hale geçip mağlup ve gizli ve mağluphane döneme geçmelerinde 75 sene var. O şaşalı dünya İslam hakimiyeti ve bütün alametlerinin yaşanacağı. O kadar kısa bir dönemdeyiz. Yani bir insan ömrü kadar. Evet. Bir jenerasyonluk bir dönem değil mi? Dünya evet. Ondan sonra bitiyor yani. Her cümerci olup kıyamet kopacak Allah'ın izniyle. Sonra tabii 42'den 45'e kadar o 3 senelik bir devirde Allah-u Alem herhalde Allah Müslümanların canını alıyor güzellikle. Hocamızın tarif ettiği gibi dünyada Müslüman kalmıyor. Allah Allah diyen kimse kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz diyor hadis-i şerifte. Kıyamet inkar edenlerin başına kopuyor. Hiçbir Müslüman kıyameti görmüyor.
İnşallah.
Dolayısıyla bu saydığımız bütün alametleri bizler hem göreceğiz Hazreti Mehdi'nin çıkışını, Hazreti İsa'nın inişini Allah izin verirse, Allah ömür verirse çok İnşallah. Yakın bir dönem. İslam Birliği'nin kurulması, dünyaya İslam ahlakının yerleşmesi, hakim olması, o önümüzdeki bir jenerasyonda yaşanacak İnşallah. Olan ve dünyanın finali olacak olan güzellikler. O nedenle bu alametleri de işte bunların alameti olarak iyice düşünmemiz gerekiyor. Kıyamet zaten çok yakın. Hatta Peygamber Efendimiz için ahir zaman peygamberi denir.
Evet, yani inşallah.
O geçen 1400 yıl için bile bir son dönem denir. Yani dünyanın son dönemi olarak adlandırılır. O son dönemin son limitini evet. de ve olaylarını da Peygamber Efendimiz bize tarif etmiş Allah'ın izniyle.
İnşallah.
O yüzden kıyamete yakın bir dönem olarak Allah'ın inşallah yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini göreceğimiz de bizim Allah izin verirse
İnşallah.
Çok yakın bir dönemdeyiz. Bu alametler de ona vesile olacak, hidayete vesile olacak Hazreti Mehdi'nin alametleri inşallah.
İnşallah.
Evet, son alametlerden yine evet. güneşten bir alamet belirmesi. O Mehdi güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir. Güneş alamet olarak doğmadıkça Mehdi çıkmayacaktır. Kitab-ül Burhan fi alameti Mehdi ahir zamandan sayfa 33. Yine o dönemdeki başlıklar asrın patlamasını böyle yakaladılar. Güneş patlayacak. Güneşte büyük patlamalar oldu. Yine tam hadisin belirttiği gibi bu olayda vuku bulmuş oldu. Tozlu dumanlı bir fitneden bahsediyor Hazreti Peygamber.
Buna bütün dünya şahit oldu.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Kitab-ül Burhan fi alameti Mehdi ahir zamandan sayfa 26'da bu hadis var. Ve burada tozlu dumanlı büyük bir fitneden bahsediyor. Bu da 11 Eylül 2001 yılında Amerika'daki İkiz Kulelere evet. yapılan saldırı.
Bu saldırıyı ben onu hatırlıyorum. Yani bizim saat dilimimizde sabah 9, onların saat dilimiyle sabah 9'du. Bizim için akşamüstü 4 civarları gibi bir saatti. Evet. İş saati.
Evet.
Ve haber geldi, bütün televizyonları açtık. Böyle bir saldırı olmuş diye canlı yayına geçtiler bu kulelerin karşısından hatırlıyorsanız.
Evet.
İkinci kuleye çarpışı canlı olarak bütün dünya izledi.
Evet.
Gökdelenlerin yıkılışını, evet. o tozun dumanın etrafa sarışını bütün dünya şahit oldu. Evet. Yani görmeyen kalmadı. Hakikaten çok büyük bir fitne gerçekten. Ve bütün dünyanın da şahit olduğu tozlu dumanlı büyük olay.
Sonradan da çok büyük olayların meydana gelmesine evet, sebep oldu.
Evet.
Evet, sonradan gene ahir zamanın alametlerinden Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği, Hazreti İsa'nın indiği dönemde bir altın çağ inşallah yaşanacak. Son derece bereketin, bolluğun olduğu inşallah. Güzelliğin, sanatın, ilmin son noktasında geliştiği,
huzurun,
inşallah huzurlu, barış dolu, savaşların bittiği, insanların kardeşçe ve dostça yaşadığı bir dönem olacak inşallah.
İnşallah.
O dönemi de Allah hepimize nasip eder.
Onlarla ilgili de hadisler var. Evet. İnşallah onları da bir başka programda yakında onları da ele alırız. O dönemde ne olacak? Mesela şimdi ekonomik sıkıntı var dünyada değil mi? Ekonomik zorluk. O da Mehdi'nin çıkış alametlerinden. Burada tabii hepsini almadık biz. Bütün rivayetleri şey yapmak çok uzun zaman alacak. Mesela ekonomik kriz 7 sene Kur'an'da Yusuf kıssasında bahsedilen 7 sene kıtlık, 7 sene bolluk ve ayrı zamanda o ekonomik sıkıntının olacağı yerler direkt hadis-i şeriflerde var. Mesela bunlar sonradan zenginliğe dönecek. Yani Mehdi'nin vesile olmasıyla
büyük bir bolluk tabii, yaşanacak.
Şimdi çok bir darlık yaşanıyor. Herkes ekonomik sıkıntı hesabını, kitabını anca yapmaya çalışıyor. Değil mi? Böyle geçinmeye anca çalışıyor böyle. Zar zor bir dönem var. Bakın Yunanistan mesela battı. Evet. Tapu komşumuz.
Evet.
Değil mi? Yani Türkiye, Avrupa daha çok hissediyor.
Tabii.
Oradan kaynaklı olduğu için. Ama Türkiye'de de bunun yansıması olması şimdi mümkün değil.
Yeri gelmişken şöyle bir haber. Komşunun krizden çıkış modeli olduk. Krizden çıkış için 6.6 milyar dolarlık paket açan Yunanistan'ın Ekonomi Bakanı Katseli çıkış yolunu bulacağız. Sizden bu konuda öğreneceklerimiz var dedi.
Evet, ülke batırıyor artık. Evet. Yani dünyada çok ender görülen şeylerden ülke batırıyor. Diğer ülkelerde de aynı sıkıntılar var. Ve bu daha devam edecek hocamızın tabiriyle 2014'e kadar.
14, evet, inşallah.
Bunu daha sonra IMF yetkilileri ve diğer yetkililer de açıkladılar. Tarih verdiler 2014 diye. Tabii bunu ilk söyleyen hocamızdı ve bu bir manevi bilgi. Kur'ani ve manevi bir bilgi bu. Onlar da dayandıkları bilgiler açıklamıyorlar. Niye 14 olduklarını söylemiyorlar ama aldıkları kaynak anlaşılıyor tahmin ediyorum. Dolayısıyla dünyanın hakikaten çehresi değişecek Mehdi ile. Ekonomik sıkıntılar bolluğa dönüşecek. Yani kişiye artık para ve şey verilir diyor, kabul etmez kabul diyor.
Sadaka verilecek, insan bulunamayacak hale gelecek.
Boyu inşallah kadar altın verilir diyor, inşallah kabul etmiyor. Yani o derece bir ferahlık, bolluk, zenginlik olacak. İnsanların yapısı değişecek. Mesela cahil insan alim olacak. Yani cimri insan cömert olacak. Değil mi? Korkak insan cesur olacak. Yani hadis-i şeriflerde böyle geçiyor ayrı zamanda. İnsanların kişilikleri ve yapıları değişecek. Yani imanla gelen hakikaten Hazreti Mehdi'nin hidayete vermesiyle, vesile olmasıyla insanların yapıları değişiyor. Kişilikleri çok olumlu hale geliyor. Şimdi mesela birazcık zalimken yumuşak huylu, merhametli, mazlum bir karaktere dönüşüyor. Değil mi? Mesela evet, cimriyken cömert hale geliyor. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Hazreti Mehdi'nin o İslam ahlakını onun kalbine yerleşmesine vesile olmasıyla
İnşallah
olacaktır.
Zaten hocamızın da hep programlarda belirttiği bir konu. Bütün bu ekonomik problemler, krizler, sorunlar insanlardaki ahlaki çöküntüden kaynaklanan şeyler. Hani Yunanistan sizden öğreneceğimiz şeyler var demiş ama aslında bütün dünyanın Hazreti Mehdi'den öğrenecek çok şeyi var Allah'ın izniyle. Tabii. Zaten bütün o bilgiler geldikten sonra dediğin gibi Allah'ın dilemesiyle insanların hidayetine vesile olup insanların kalbinde sevgi, merhamet, şefkat, yardımseverlik duyguları tekrar canlanıp yani her Müslüman'da olan bu duygular bütün dünyaya yayıldıkça, Müslümanlardaki de daha da güçlendikçe zaten ekonomik kriz olması için hiçbir sebep kalmayacak ki.
Tabii.
Yani insanlar bol bol harcasa, sürekli ilerisiyle ilgili, gelecekle ilgili endişe içinde olmasa, Allah'a tam tevekkül etse,
tabii,
kardeşinin açlığını kendine problem etse, komşusunun yoksunluğunu kendine dert edinse, ona yardım etse nasıl ekonomik kriz olsun ki? Yani zaten bu son dönemde ekonomik kriz denilen şey bir anda insanların mal varlığı, paraları uçup gitmedi ki. Kriz var, kriz var diye herkes her şeyi tutunca, harcamayı kesince elinde olan da, cimrilik edince. Ne tabii oldu bu sefer? Gerçekten kriz büyüdükçe büyüdü. İnsanlar bu ruh halinden çıkmadıkça da bunun düzelmesi zaten mümkün değil.
Tabii.
Yani onun için hatta kampanyalar yapılıyor. İşte şunu alın, bunu alın, çiçek alın, ekonomi canlansın.
Simit alın.
Simit alın, ekonomi canlansın. Aslında bu yani bunların hepsi tabii çok yüzeysel çözümler.
Tabii.
Herkes Allah'ın emrettiği gibi sarf etse, ama israf etmese, cimrilik yapmasa, Allah'a tam tevekkül etse, gelecek kaygısıyla yaşamak yerine hani Rabbim bana rızkımı mutlaka verir dese,
tabii,
fakir gördüğünde onun karnını doyursa zaten zenginlik bolluk olur. Allah'ın izniyle inşallah hocamızın hep anlattığı gibi Hazreti Mehdi'nin gelişiyle bu duygular yayıldıkça yayılacak. Yayıldıkça da zaten o zaman ne ekonomik kriz kalacak, evet, ne sıkıntı, ne stres, ne huzursuzluk.
Bütün bambaşka oluyor. Yani
mutluluk içinde yaşadığı bir dönem olacak.
Cennetvari bir ortam oluyor. Mesela silahlar kalkıyor. Tamamı. O kadar metal, demir hepsi götürülüp işte artık sağlık malzemesi veyahut insanların yararına olacak. Belki elektrik lambası vesaire, neyse artık ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Ona dönüştürülecek. Mesela hapishaneler boşalacak.
İnşallah.
Bu ne demek? Hem insanlara belki af yolu tutulacak, hem de esas önemlisi insanların suç işlemesi vicdanen önlenmiş olacak. Çünkü Allah korkusu, Allah sevgisi yerleşecek. Nasıl yerleşecek? Hazreti Mehdi'nin vesile olmasıyla, onlara Allah'a imanını vesile olmasıyla olacak. Onlara yaptığı iman hakikatleri çalışmasıyla insanların gözlerine, gönüllerine hitap edecek. Onlar da vicdanen ve aklen düşünüp Allah'ın varlığını çok iyi kavrayacaklar. Gücünü, kudretini çok iyi takdir edecekler. Ondan sonra barışsever olacaklar, yardımsever olacaklar. Değil mi? Daha evet, cömert olacaklar. İnşallah. Silah, artık silaha gerek kalmayacak. Yani insan öldürmek deccaliyetin işidir. Darwinizmin getirdiği mantıktır. Onun yerine artık sevgi alacak. Sevgisizliği kaldıracak ortadan Hazreti Mehdi.
İnşallah.
Sevgi alınca da insanların kalbine silaha ne gerek olacak? Silahlar işte tıraş makinesi vesaire, tabii, belki elektrik direği bu tip hale dönüştürülecek inşallah.
Evet, inşallah.
İşte dünya tamamen değişecek. Onlarla ilgili olan hadis-i şeriflere de inşallah bir dahaki programımızda bakarız. Ne, dünya nasıl olacak Mehdi ile birlikte?
Evet, inşallah.
Şöyle birkaç sevindirici haber var, onları evet, ben söyleyeyim. Atina camiye kavuşuyor diye bir haber. Maşallah. Maşallah Atina'da cami yapılıyor, inşa ediliyor. Oradaki Müslümanların ihtiyacı olan
İnşallah.
Yunan hükümeti cami için asker engelini aştı diyor kendi ülkesinde.
İnşallah.
İslam yayılıyor gün geçtikçe, evet, İslam yükseliyor.
Evet.
İşte bu kendi kendine olmuyor. Buna böyle iyi gözle bakmak lazım. Bu nasıl oluyor? İşte Mehdi'nin zıl ve gölgesi altında gelişiyor hocamızın tabiriyle.
İnşallah.
Değil mi? Yani bu iman yayılması, İslam'ın yükselmesi Mehdi'nin zıl ve gölgesinde. Yani onun
İnşallah.
İmani evet, çalışmalarının etkisi gözüküyor dünyada
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
Evet. Yine bir başka haberde Türkiye Gazze için yeni pencereler açabilir. Yine Türk İslam Birliği'nde çok önemli bir adım. Türkiye inşallah bütün Müslüman alemine, Türk alemine öncülük ederek Türk İslam Birliği'nin kurulmasının yönünde büyük adımlar atıyor. Son dönemlerde özellikle meydana evet, gelen olaylar bize çok net gösteriyor bunu.
Bu şeyi söyleyen, yani Türkiye Gazze için yeni pencere açılabilir, Gazze milletvekili Doktor Mervan Ebu Ras.
Evet.
Aynı zamanda Filistin Alimler Birliği Başkanı. Zaten herkesin gözü Türkiye'de yani.
Evet,
her
evet,
beklenti Türkiye'de. O yüzden
bu konuda da hocamızın söyledikleri teker teker çıkıyor.
Değil mi?
Evet. Tabii. Evet, çok hani hoş bir şey. Bu işte vizelerin kaldırılması, kapıların açılması, hani yıllar önce hep hani bizim hem özel evet, sohbetlerde sık sık duyduğumuz, hem birçok televizyon röportajında da zaten bahsi geçti. Sonra arkadan hepsi teker teker olması da
evet,
Allah'ın bir lütfu.
Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder'in Avrupa'da 16 milyon Müslümanın yaşadığını Avrupalılara sürekli hatırlatmak lazım dedi. İnşallah. İslam Avrupa'nın bir parçası. Evet. Son dönemlerde böyle ileri gelen siyasilerin, Avrupa'daki siyasilerin de böyle demeçler vermesi, İslamiyet'e yakın durmaları, yakın demeçler vermesi de Altun biraz önce bahsettiği gibi Mehdiyet'in gölgesinde meydana gelen olaylarda.
Evet. Çin, artık Çin'e bile gittiğinizde Çin'de gayet güzel camiler, namaz kılan Çinli
maşallah,
kardeşlerimiz. Tabii.
Çok güzel maşallah.
Tabii yani Hong Kong'da, Çin'in başka şehirlerinde, her yerde çok ciddi anlamda Müslümanların sayısında bir artış var.
Yani hocamız oraya kitap göndermişti
evet,
hatırlarsın.
Evet, tabii ki.
Yani o kolay değildir Çin'e kitap da sokmak. O kendi kitaplarını yayınlayan yayın evi vasıtasıyla Çin'deki profesörlere, alimlere evet, kitaplarını yollamıştı ve ondan maşallah. Sonra hakikaten onun bereketi yayıldı evet, şimdi inşallah.
Evet, bir başka başlıkta dünya küçülüyor, Türkiye büyüyor şeklinde Türkiye'nin gittikçe geliştiğini, komşularıyla ilişkilerini arttırdığını, her alanda ileri hamleler yaptığını ve bu şekilde dünyada büyük etkinliğinin gitgide arttığını buradan küpürlerden de anlıyoruz.
Evet. Mehdi İstanbul'dan çıkıyor tabii. Türkiye'de onun üzerinde bir bereket var.
Evet yani, inşallah.
Allah'ın izniyle inşallah.
Evet.
Dün bahsettiğimiz bir konu vardı. Erkan anlatmıştı termitlerle ilgili.
Evet.
O çok güzel bir konuydu. Hatta evet, aramızda da konuştuk.
Daha sonra şeyler de mailler de gelmiş herhalde onunla ilgili. Merak etmişler evet. Hani görüntüleri var mı diye. Herhalde onun görüntüsü
ilgili,
var.
Evet, görüntüleri evet, de inşallah.
Çok iyi olur o çünkü hakikaten evet, işte. Görüntüler muazzam o konuda.
Çünkü anlatınca insanın çok
evet, kafasında... Yani görmek bambaşka. Başlarsa yuvaya adam
evet.
Boyundan.
Evet bu yuva karınca büyüklüğünde ve karıncaya çok benzeyen küçük böceklerin yaptığı bir yuva. Ve gözleri görmeyen canlılar bunlar. Yani büyüklüğüne bakın. Bir de bunlar işte içinde yaptığı
küneller,
kanallar,
bakın bu gerçek
yollar.
Yolu içinde evet. Kamerayla.
Evet. O bütün tüneller, küçük kanallar, gözle de bizim fark edemediğimiz hepsi burada çok ince detayına kadar tespit edilmiş.
Evet, bunların hepsi, o tünellerin hepsi birbiriyle bağlantı halinde.
Evet.
Yani öyle hiç rastgele başlayan, rastgele biten bir tünel yok. Ve bunun bütünü içinde muhteşem bir havalandırma sistemi var o tünellerden evet. Kaynaklanan. Bu yuvanın içinin sıcaklığı, nem oranı sürekli ayarlanıyor.
Evet, burada
bu şekilde.
Görüntülerde de gözüktüğü evet. Gibi havanın burada sıcak, o içeride kirli havanın çıkıp temiz havanın
temiz
içeri girmesi
geliyor.
Sağlanıyor. İlk bakışta bu dev yapılara bakıldığında bu kanallar gözükmüyor. Hani anlaşılmıyor bu havanın evet. Sirkülasyonunun nasıl meydana geldiği tam anlaşılmıyor. Ama böyle detay inceleme yapıldığında kirli havanın çıkıp temiz havanın girdiği tespit ediliyor.
Evet.
Şimdi bunlar bir çeşit karınca evet. Ve körler.
Körler. Ve böcek yani. Normal işte 1,5 milimlik, 2 milimlik böcek ve bunu yapıyor. Yani burada zaten hani öyle bir durum var ki burada normal aklı olduğunu iddia eden her insanın yani söyleyecek hiçbir şey yok. Yani ne diyebiliriz ki yani hani böcekler kendi kendine plan proje yaptı, aralarında kararlaştırdı, sonra da bunu inşa etti mi diyeceğiz. Yani bu böyle bir şey yuva yapmayı kim akletti? Yani o böceklerden biri günün birinde diyecek ki yani biz diğer karıncalar gibi falan yerin altında bir şey yapmayalım da şöyle yüksek bir yuvamız olsun. Ama içeride havasız kalırız, bir havalandırma yapalım falan. Yani işte yiyecek lazım olur, içinde mantar yetiştirelim.
Mimarlarımız, yani,
mühendislerimiz
toplansın.
Toplansın, bir çalışma yapsınlar. Sonra bütün bir kararlılıkla onca termit hepsi bir araya gelecek. Hiç kimse problem çıkarmayacak, sıkıntı çıkarmayacak, görevini tam yerine getirecek. Yani bunu bu böceklere atfetmek zaten akıl alacak bir şey değil. Ama evrimcilerin dediği gibi bunu bir de tesadüfe atfetmek... Bundan 10.000 kat daha saçma bir şey. Yani hani orada böcek yaptı desen bari ortada bir şey var. Yani hani herkes güler buna ama bunu tesadüf yaptı demek daha da akıl almayacak bir şey. Yani burada o kadar büyük bir sanat, çok büyük bir akıl var. Tabii ki sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin aklının o canlılar üzerinde bir tecellisi var. O bilginin o canlılar üzerinde bir tecellisi var ve direkt ilhamla yani hiçbir zaman kendilerinin ne yaptığının farkında bile olmayan, şuurunda olmayan bu canlılar bu dehşet yuvaları hem de her seferinde o mükemmellikte yapıyorlar. Hani öyle bir kere, iki kere falan değil. Her seferinde bu yuvaları yapabiliyorlar maşallah.
Evet.
Yani şimdi evrim tesadüf demeleri buna daha da akıl dışı dediniz ya artık tabii şeytana uymak insanı mahcup edecek hale getiriyor.
Tabii, tabii.
Yani Allah'a uysa, yaratılışı kabul etse aklı başında bir hale gelecek. Şimdi bunun tesadüf İnşallah. Denebilecek bir yönü var mı buna yani?
Tabii ki.
Çocuk bile demez yani bunu gördüğünde bir Hayır. Harika bir şey.
Bir de zaten şöyle çelişkili bir durumu var. Şimdi mesela hani bilim adına sözde bilim yapıyoruz diye çıkan bir takım insanlar işte hani evrimi savunmaya çalışıyorlar ya. Halbuki Yani bütün bilim dünyası özellikle son yıllarda canlıların hem tasarımlarını hem de davranış şekillerini örnek alarak teknolojik aletler geliştiriyorlar. Ve bu bir bilim dalı haline geldi. Biomimetiks denilen bir bilim dalı var. Ve bu tamamıyla yaratılmış bu canlıların sahip olduğu özellikleri taklit ederek teknolojik ürün geliştirmeye yönelik bir bilim dalı. Yani bunda o kadar çelişkili bir şey ki, yani hem birileri diyor ki bu tesadüfen oldu. O tesadüfen dediği şeyin ortaya çıkardığı sözle sonucu da taklit ederek kendisi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani belli ki orada daha insanoğlunun aklıyla, bilgisiyle, teknolojisiyle ulaştığı noktanın çok ötesinde bir akıl ve bilgi var. Ve hiçbir zaman da ulaşamayacağı bir akıl bilgi var. Ancak biz onların hani benzerlerini yaparak hayatımızı daha rahat yaşayabildiğimiz, işte evet, ulaşımı kolaylaştırabildiğimiz, güvenliği artırabildiğimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mesela diyelim örümceğin ağı. Örümceğin ağının inceliğindeki herhangi bir çelikle, en sağlam çelikle kıyasladığımız zaman örümceğin ağı daha sağlam. Ve bunu örümcek kendi vücuduyla kıyaslandığında inanılmaz uzunluklarda üretebiliyor. Sadece çelik kadar sağlam değil, kauçuk kadar ve hatta daha da esnek. Şimdi bizim ürettiğimiz teknolojik ürünlere bakıldığında akılla, bilgiyle, teknolojiyle sağlam olan şey esnek olamıyor. Esnek olan şey o kadar sağlam olamıyor. Bütün bu özellikler tek bir şeyin üstünde toplanamıyor. En işte maksimum yakalanabildiği yerde de o hani büyük bir icat, onu işte bulan büyük mucit sayılıyor. Yunusların su altında gidiş tekniklerine bakıyorsunuz. Kullandıkları sonar sistem bugün işte bütün denizaltılarına örnek oluyor. Herhangi bir canlının, bir kuşun sadece gagasının şeklinden mesela işte hızlı trenlere bir model oluşturuyorlar. Tren o şekilde çok daha hızlı gitmeye başlıyor. İşte çift pervaneli Yusufçuk böceğinin uçma sistemine bakarak mesela işte çift pervaneli helikopterler yapılıyor. Dünyanın işte en iyi manevra yapabilen en güçlü helikopterleri olmuş oluyor. Şimdi bu böcekler mi bu teknolojileri insanlardan milyonlarca yıl önce buldu? Ya da kör tesadüfler mi? Yani hakikaten böyle bir şeyi iddia etmek aklın, bilimin her şeyin dışına çıkmak. Yani. Tabii. Burada tabii ki hiç şüphesiz Yüce Rabbimizin sonsuz aklının, sonsuz ilminin tecellileri var. Bize düşen de zaten, bilme evet, düşen de bunları gereği gibi araştırmak. İnşallah. Allah'ın emrini yerine getirip etrafımıza, etrafımızdaki delillere gereği gibi bakmak, üzerinde derin derin düşünmek. Hem oradan çıkan sonuçla Allah'ı tesbih edip hem de insanlara fayda sağlayacak oradan kazanımlar elde etmek. Yani zaten işte bilimin amacı bu. Yaratılanın nasıl işlediğini, o sistemlerin nasıl çalıştığını araştırıp bulmak. Ve bunlardan da hakikaten insanlara da çok büyük faydalar çıkarmak inşallah.
Tabii. Bilim Kur'an'ın gerçeklerini ortaya koyuyor artık. Yani şu anda eskiden tam tersini o materyalistler insanlara artık büyüyle diyeyim yani şey yapmaya çalıştılar. Bilimle ters düşüyormuş gibi sanki haşa din. Şimdi bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe, değil mi? Mesela elektron mikroskobu bulundukça altına inilip genom projesi çıkınca onunla ilgili genler, değil mi? Böyle detaylara inildikçe ne kadar mükemmel bir sanat olduğu, ne kadar kompleks, muntazam işleyen harikulade makine sistemleri gibi insan vücudunda, hayvanların vücudunda, canlılık vücudunda ve her yerde doğada mükemmellikler olduğunu tespit etti. Bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe Kur'an'ın gerçekleri ortaya çıkıyor. Teleskop bulunuyor. Teleskopla uzaya bakılıyor. Bir bakıyorlar, genişliyor. Bu bir sönmüş balonak olan noktaların şişirince evet, uzaklaşması gibi bakıyorlar. İşte ışık tayfları kayıyor. Yıldızlar uzaklaşıyor. Kainat genişliyor dediler. Neyle? İşte teleskobu bulunca. Bilimle. Bir baktılar ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de ayet olduğunu gördüler. Zariyat suresinde. Şüphesiz ki şeytanın alasınız. Şüphesiz ki göğü biz bina ettik ve onu genişleteceğiz diyor. Genişlemeden bahsediyor. Göğün yani kainatın genişlediğini Kur'an ayetinde Cenab-ı Allah bize buyurmuş. Ve ancak daha işte bu yeni 20. yüzyılda bulunan bir teleskop denen bir araçla insanlar bunu keşfedebildi. Ne oldu? Bilim bize neyi getirdi? Kur'an ayetinin doğru, hak doğru olduğunu, Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ve Kur'an'ın mucizesini ortaya çıkardı. İnşallah. İşte bilim bu.
Başka bir ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Göğü biz yarattık. 7 kat halinde inşa ettik. diyor mealen. Gökyüzünün 7 kat olduğu, bir o kadar da yeri diyor.
Evet.
Yerin de 7 kat olduğu çok yakın bir zamanda keşfedilmiş bilimsel bir gerçek. O da Kur'an-ı Kerim indiğinden beri var olan ve bilimin geliştikçe
evet.
tasdik ettiği, yani zaten doğru olan bu gerçeği fark ettiği, bulduğu bir konu. Şimdi öyle bir şey ki ben hani şunu düşünüyorum. Belki bu evrim teorisinin ilk ortaya atıldığı dönemlerde buna inanan insanlar, daha masumane inanmış olanlar da çıkabilir. Niye? Çünkü o zaman işte bilimsel şeyler çok zayıf. Yani mikroskopla baktığı zaman hücre işte böyle bir su dolu baloncuk gibi gözüküyor. Hı hı. Yani o cehalet içinde arada hani kötü niyetleri mutlaka var ama aradan birileri gerçekten hani bunu ya acaba falan dese hadi bir mazereti olabilir. Ama şu geldiğimiz noktada
evet.
her şey o kadar açık ortada ki bundan sonra bunun iddia eden, bunu savunmaya çalışan mutlaka bunu art niyetle yapıyor olur. Yani normal, objektif bir şekilde. Yani gerçeği anlamak kastıyla. Yani ben bir bakayım hakikaten bu işin doğrusu nedir diye. Hiçbir şeye taraf olmadan bir insan, herhangi bir insan, hiçbir dine mensup olmasa da bu konuya baksa bulacağı şey çok açık. Artık çünkü hücreye baktığımız zaman elektron mikroskopla içinde hani bir şehirde var olan detayın daha fazlasını görüyoruz, daha fazlasını buluyoruz. Şimdi buna tesadüf kim diyebilir? Hani bir suyun içi, balonun içine su tesadüfen dolsun da tesadüfen hücre çekirdeği oluşur mu? Tesadüfen mitokondriler oluşur mu? Kofullar oluşur mu? Elektrik üreten sistemler, atık maddeleri toplayan sistemler. Hücrenin bir zarı var, geçici, seçici geçirgen. Ne demek bu? Seçici geçirgen. Yani orada bir zar var. İçeri alacağı şeyi seçiyor ve sadece bu seçimi büyüklüğüne göre yapmıyor. Hani bir orada bir geçeceği bir delik olur, işte sığmayan geçemez, küçük olan geçer, öyle değil. Yani büyüklüğü tek kıstas değil, zarar verecek şeyi içeri almıyor. Fayda sağlayacak şeyi içeri alıyor. Fayda sağlayacak kadarını alıyor. Sorunu da içeri almıyor. Yani şimdi böyle bir şeyde o zarda şuur var
evet.
olur. Yani şimdi bu ona işte o bir anlamdaki şuuru bahşeden, tabii ki hiç yoktan onu var eden Allah'tır. Bunun dışında oraya bir şey vermek, atomları şuurlu kabul etmek anlamına gelir. Nedir? Evet. O zaman hiç işte hani bir çekirdek, etrafta elektronlar, bunların şuuru var. Bütün bunları bunlar aklediyor, planlıyor evet. demek anlamına gelir. Dolayısıyla gerçekten de hani bu devirde artık ben işte bilimsel bakıyorum, işte benim aklım var, işte hani diyen her insan ne olursa olsun bu gerçeği kabul edecek. Her şey hiç yoktan Yüce Rabbimiz tarafından yaratılmıştır. Yani bunun aksine hiç kimse söyleyemez.
Evet,
yani ondan sonra kendi işte...
O söyledi. İslam'a, bilime dayalı diyemez. Diyemez.
Yani, Müslümanlığı seçebilir, Hristiyan olabilir, Musevi olabilir. O kendi bileceği şey. Yani ama bu gerçeği aksine hiç kimse inkar edemez.
Bilimi kullanarak inkar etme yoluna gidiyorlardı evet. bugüne kadar ama... İnşallah bundan sonra
o iş bitti.
Olay bitti.
Allah'ın bundan izniyle sonra hocamızın inşallah... da vesile olmasıyla evet. o konu kapandı. Şimdi evet. zaten onlar da o konunun kapandığını anladılar. Uzaylı falan şeylerine geldiler.
Evet.
İşte uzaydan
başka
geldi.
Başka yollar tabii, aramaya tabii. başladılar. Evet. Bu hücrede biraz önce bahsettiğin gibi gerçekten çekirdeğindeki DNA mesela tek başına büyük bir mucize. DNA'yı bulan bilim adamları Nobel ödülüyle ödüllendiriyorlar. Halbuki asıl kendisine bakıldığında burada çok büyük bir iman hakikati bizim
evet,
için. 3000 tane harften, şifre şeklinde harften oluşan bir kodlama ve bilgi hazinesi. Çok büyük bir şifreleme var üstünde. Ve her hücrede 3000 harf, yani 3 milyar harf 1 milyon ansiklopedi sayfasına eşit değerde bilgi var. Hücremizin çekirdeğinin DNA'sında ve 100 trilyon hücre olduğunu düşünürsek vücudumuzda muazzam bir bilgiyi Allah gözümüzün göremediği çok küçük bir yerde muhafaza ediyor ve hepsini koyuyor. Burada çok açıkça bir yaratılış inşallah harikası inşallah. Var.
Zaten akıl almayacak bir şey. Onu bulana evet. şaşırıp da hani bu buraya
evet.
nasıl girmiş dememek evet. yani zaten evet. akıl alacak bir şey değil. Onu buldu tamam iyi bir şey yaptı da o oraya vardı da buldu. Yani bu buraya nasıl girdi? Evet. O bilgi nasıl oluştu? Mesela zaten hani işte zaten DNA'nın ortaya çıkmasıyla o şifrelerin çözülmesiyle işte karadan balık denizden balık karaya çıktı, sürüngen oldu. Sürüngen işte kanatlandı, kuş oldu. Bunlar artık o kadar komik iddialar haline geldi ki. Çünkü o canlının, diyelim bir balığın hücrelerinin içinde balığa ait bilgi var. Ama sürüngende sürüngene ait bilgi var. Şimdi o bilginin değişmesi lazım. Bilgi nasıl değişecek kendi kendine? Yani o bilginin o hücrenin içine bir şekilde girmesi lazım. Ve o bilginin bir şekilde var edilmesi lazım. Yani balık kendi kendine bacak bilgisi icat edemeyeceğine göre ya da sürüngen kanadın aerodinamik yapısını, kemiklerin boş olmasını, işte oradaki tüylerin birbiriyle olan bağlantılarını, bunların bilgisine sahip olmadığına göre. Yani bunu böyle bir iddia edebilen biri var mı? Nasıl o bilgiyi nereden bulup da hücresinin içine sokacak ki yavrusu onun kuş olsun kanatlansın? Yani artık hakikaten bilimin geliştiği noktada bu iddialar yani masalın da ötesinde bir hale geldi. Çünkü zaten hani bir dönem işte bunları anlatmak için sıçramalı mutasyon diye bir şey uydurdular. O zaten tam komedi yani. Sıçramalı mutasyon dedikleri geliyor kertenkele yumurtluyor. Hop içinden kuş çıkıyor. Yani sıçramalı mutasyon. Şimdi mutasyonun ne olduğu da anlaşıldı. Yani o işte bahsettiğin ansiklopedik bilgiye zarar gelmesi. Evet, mutasyon bu. Zarar. Yani zaten etkiler, hani evet. O kitap bir kitapsa bu. O bilgi ansiklopedi ise işte mutasyon onu duvara vurmak, üstüne kimyasal madde dökmek, işte fazla ışığa tabi tutmak. Ne olur? Ya sararır, solar, yırtılır, kopar, yeri değişir. Duvardan duvara kitabı vurunca içine fasikül eklenir mi? Yani bir ansiklopediyi vur vur yerlere, sonra bir bak yeni bir bölüm çıkmış içinde falan. Ya bunu iddia ettiler yıllarca ve bunu da sanki hani bilimsel bir şeymiş gibi de yutturmaya çalıştılar. Ama Allah'a çok şükür hakikaten Allah razı olsun hocamızın vesile olmasıyla, eserleriyle, kitaplarıyla. Yani bu iş artık öyle ortadan kalktı ki hani buna çoluk çocuk gidiyor. İlkokul öğrencileri bile artık böyle bir şey iddia edildiği zaman dalga geçiyorlar.
Evet. Maşallah. Allah razı olsun da hocamız eserleriyle ve anlatım gücüyle bize Cenab-ı Allah'ın sonsuz güç, kudret ve ilmini, letafetini, güzelliğini yani hem ispat derecesinde gösterdi, öğretti ve hakikaten kalplerimize sinen bir imana sahip olduk vesilesiyle. İnşallah. Şimdi de inşallah bu yayılıyor dalga dalga. İşte inşallah. Görüyoruz yani Allah'a inanma i̇nşallah. Oranı Türkiye'de %99 yani böyle değildi. Şimdi böyle oldu. Bir vesile oldu Allah'a çok şükür. Allah'ın gücünü, razı kudretini inşallah. Takdir edebiliyoruz. Onun büyüklüğünü. Bir Kur'an ayetiyle bu bölümün son verelim istiyorum. İnşallah. Nahl suresi 40. ayet. Şeytandan Allah'a sınırım. İstediğimiz zaman herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Elhamdülillah. Evet. Sayın seyircilerimiz kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Yeniden birlikteyiz sayın izleyicilerimiz. Arada arkadaşlarımdan öğrendim. Şu anda internete giriş Harun Yahya TV'de programı izleme sayısı 27 bine ulaşmış.
Maşallah.
Maşallah. Gecenin maşallah. Bu saatinde demek ki insanlarımız, milletimiz, gençlerimiz hakikaten İslam ahlakının güzelliklerini, Kur'an'ın mucizelerini, Kur'an'ın güzelliklerini dinlemeye çok iştiyaklı. Maşallah, maşallah çok sevindik. Kur'an mucizelerini konuşuyorduk. Tekrar onlarla devam edelim istiyoruz. İnşallah
kuranmucizeleri.com sitemizde.
Tamam.
Sayın hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanan bir site. kuranmucizeleri.com.
Evet.
Burada Kur'an'ın mucizelerini anlatan birçok bölüm var inşallah. Bunlardan biri atmosferin katmanları.
Evet, biraz önce.
Evet, onu görselleştirmek evet, ayetle inşallah. Birlikte güzel olur.
Sübhanallah. İnşallah. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 kat olarak düzenlendiğidir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe istiva edip de onları 7 gök olarak düzenleyen odur. Ve o her şeyi bilendir. Bakara suresi 29. ayet. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Elhamdülillah. Şimdi bu 7 gök olarak düzenlenmiş olduğu biraz önce aradan önce de konuştuğumuz gibi çok yakın zamanda ortaya çıkan bilimsel bir gerçek.
Evet.
Bundan önce hani atmosfer tek bir yapı olarak her zaman için addediliyordu. Ama yapılan araştırmalar bizim işte atmosfer olarak tek bir parça gibi gözlemlediğimiz hava kütlesinin aslında 7 ayrı katmandan oluştuğunu gösterdi. Bunlar troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, iyonosfer ve manyetosfer olarak 7 katmandan oluşan bir yapı.
Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın 1400 sene evvel Kur'an'da günümüze kadar hiç kimsenin bilemeyeceği gökyüzünün 7 katmandan oluşmasını buyurması şu anda biz insanlık olarak yeni öğrendik. Yani Kur'an'ın bilimle bir mucizesi ortaya çıktı. Kur'an'ın gerçekten Allah'ın sözü olduğu ispatlanır derecesinde ortaya çıkmış oluyor bu mucizelerle.
Burada tabii hem bunun bir hikmeti Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunun bir delili olarak herkesin kalbini sağlamlaştıracak bir şey.
Evet.
İlk defa İslamiyet'i araştıran birisinin, bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra Allah'tan gelen hiç bozulmamış bir kitap olduğunu anlamasına delil olacak bir şey. Ve artı bir önceki bölümde de konuştuğumuz gibi hani dinle bilimin birbiriyle çelişen şeyler asla olmayıp zaten bilimsel gerçek olarak şu anda ortaya konulan şeylerin Allah'ın kanunları olduğunu, bunları zaten Cenab-ı Allah'ın dilediği zaman hepsini tabii ki Kur'an-ı Kerim'de bildirilecek değil, bunları bize bildirdiğini, bilimin ancak bütün o gelişmeler sonucunda zaten Allah'ın yarattığı bu kanunları çözebildiğini bize ispatlayan bir gerçek inşallah.
Evet. Yine bir başka Kur'an mucizesinde evrenin genişlemesi. Bu da biraz önce bahsi geçmişti. Ayette kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz. Zariyat suresi 47. ayet. Burada daha önceleri 19. yüzyıla kadar insanlar evreni statik evren olarak kabul ediyorlardı. Yani değişmez, bir de şey yok, sabit, hareket etmez ve ezeli yani materyalist bir bakış açısıyla bakıyorlardı. Ve evrenin sabit olduğunu düşünüyorlardı. Halbuki Kur'an bize 1400 yıl önceden evrenin sabit olmadığını ve genişlediğini bildirmişti.
Evet.
Bu gerçek ancak 20. yüzyıla gelindiğinde Hubble teleskobu denen bir bilim adamının Edwin Hubble'ın dev teleskobuyla fark edildi.
Evet.
Hubble yıldızlara bakarken yıldızların kızıla kayan bir ışık hüzmesi meydana getirdiğini gördü. Kızıla çalan bu hüzme de, ışık hüzmesi de yıldızların birbirinden uzaklaştığını gösteren bir delildi bilimsel anlamda. O zaman Hubble şu çıkarımı yaptı. Dedi ki yıldızlar madem birbirlerinden uzaklaşıyorlar, sürekli bir hareketleri var, gittikçe bizden uzaklaşıyor. Demek ki evren tıpkı bir balonun şişirilmesi gibi sürekli genişliyor. Ve böyle bir şey çıkardı. Böyle bir buluş ortaya attı. Oldu. Ve bu tam 1400 yıl önce Kur'an'ın bize bildirdiği bir aslında bir mucizenin, bir gerçeğin. 20. yüzyılda ancak bilimsel bulgularla tespit edilmesinden başka bir şey değildi.
İnşallah. Evet. Ve böylece materyalist felsefe aslında tamamıyla orada çökmüş oldu.
Evet.
Tabii. Yani çünkü materyalist felsefenin ana dayanak noktası evrenin sonsuzdan beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağıydı. Yani bunda bir başlangıç veya son olması gerekmediğini iddia ediyorlardı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin belirttiği gibi bütün kainat hiç yoktan var edilmiş.
Evet.
Bu zaten bu tespit edilen gerçek bunun bilimsel delili olmuş oldu. Çünkü eğer bir şey genişliyorsa bunun bir başı vardır. O başında da bir yokluk vardır. Zaten işte oradan da Big Bang teorisi.
Evet.
Yani bir bir anlamda ispatlanmış bir gerçek olarak bütün dünya tarafından kabul edildi. Evren en başında yokluktu. Ve büyük patlamayla şu anki evren meydana geldi ve sürekli genişlemekte.
Evet.
Yani bir başlangıcı var ve Allah'ın izniyle bir sonu var.
Evet, bakın onunla ilgili olan Kur'an mucizesine gelelim. Tabii bir süre yani o zaman şuna geliyor. Genişliyorsa daralıyordu, daralıyordu.
Tabii.
En sonunda bir nokta. Yani o nasıl bir nokta? Onun patlaması ile işte o madde oluştu, kainat oluştu deniyor. sıfır hacim, sonsuz yoğunluk dedikleri, tarif ettikleri bir nokta.
O nokta da tanımlamak için yani söylenen bir şey. Aslında
bu,
yokluk.
Bu yani. bilimsel bir tabiri bunu demek zorunda kaldıkları için. Yani sıfır hacim ne demek? Yani bir yer kaplamıyor, bir yani nokta bile değil. Ama sonsuz yoğun diyorlar. Yani yokluk.
Yokluk.
Tabii. Yoktan var olduğu evren. Evet. İnşallah onunla ilgili Kur'an ayeti şöyle, Enam suresi 101. ayette şeytanlar Allah'a sınırım. O gökleri ve yeri yoktan var edendir.
Evet, inşallah.
İşte şu anda Big Bang adı altında geliştirdikleri teoriyle ve gözlemlerle işte kainatın genişlemesi ve hidrojen helyum oranı ve parazit kainatın geçmişinden aldıkları parazitlerle kainat evrenin geçmişte bir nokta olduğu ve genişlediği ve yoktan var olduğu şu anda bilimsel olarak kabul edildi. Yani materyalistlerin iddiası sonsuzdan gelir madde, sonsuza gider, tamamen çöktü.
Çöktü, bitti.
Ve Kur'an'ın bize ayetlerde buyurduğu gibi Cenab-ı Allah'ın yoktan var olduğu, evrenin yoktan var edildiği bilimsel olarak ortaya çıktı.
Ve zaten bu şekilde de zaten yaratılıştan başka hiçbir şey iddia edilebilme şansı kalmadı. Çünkü yokluk nasıl varlık haline gelebilir? Ancak bir yaratıcıyla olur. Yani yok olan bir şeyin var olması zaten hep var olan bir varlığın dilemesiyle olabilir. Yoksa kendi kendine yokluk düzenli bir varlık haline gelebilir mi? Yani zaten bunu şu anda aslında bütün bilim dünyası bilimsel kanıtlarını koyarak kabul etmiş durumda. Yani zaten aksini de hiç kimse iddia etmiyor.
Bir de madde o patlamayla, şimdi bir patlamadan bahsediliyor. Patlama düzensizlik oluşturur. Yani maddenin patlamayla düzenli hale gelmesi, değil mi? Galaksileri oluşturması, yıldızları oluşturması, dünyada hayat var olması, denizlerle, suyla, atmosfer, hava, ozon tabii oranı, nefes alamamız için gerekli azot ayarı, bunların hepsinin dengelenmesi, yani madde gittikçe bir düzene ve amaca doğru gidiyor.
Mümkün değil.
Yani bu zaten belli ki bir amaç var orada. İnsanın yaratılışı, insanın imtihan edilmesi, dünyanın yaratılması bir amaca yönelik gidiyor ve maddenin o şekilde düzene gitmesi maddenin yapısına da aykırı. Bir şeye koysanız ortaya, zamana bıraksanız bir meyveyi mesela çürür gider.
Tabii.
Veyahut bir demiri koysanız ortaya oksijenle okside olur, paslanır vesaire. Hep yani düzensizliğe, bozulmaya doğru gider. Bu bozulmaya doğru gitmiyor madde. Var olduğundan beri düzene doğru
gidiyor.
Ve amaca doğru gidiyor.
Zaten bu dediğin gerçekten çok önemli bir konu. Bu da mesela hani evrimci sözde bilim adamlarının kendiyle çok net çeliştiği noktalardan biri. Çünkü işte termodinamiğin ikinci kanunu var. Bu bir hani deneysel, ispatlanmış, bilimsel bir gerçek. Evet. O da işte biraz önce söylediğin her şeyin düzensizliğe doğru gitmesi. Entropinin artması.
Evet.
Yani bunun anlamı da ne? Bir şey bıraktığın zaman bozulmaya çalışıyor. Yani işte elma çürüyor. Bir ev bıraktın, boyaları dökülüyor, bilmem ne. Çok yıl geçerse o ev kendi kendine yıkılıp özüne dönüyor. Toz toprak haline, işte kiremitleri bilmem nesi, şeyine, demirine, o parçalarına ayrılıyor. Ve bu net ispatlanmış bir şey. Çünkü atom seviyesinde bakıldığında da atomlar da sürekli düzensizliğe gitmeye çalışıyor. Elektronlar uzaklaşmaya çalışıyor. Bağlantılı olan şeyler, moleküller birbirinden ayrılmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir durumda şuurlu bir müdahale olmadan nasıl düzenden bahsedilebilir? Hani bırakın ilk baştaki gibi toz toprak olan, sadece atomlardan oluşmuş bir kainatın içinden bu kadar düzenli bir sistemin, bu milyonlarca çeşit canlının çıkmasını, Allah'ın koruması olmasa şu mevcut düzen yok olup gider zaten.
Tabii.
Yani düzenli bir şey, bir başlangıç kabul edilse zaten Allah'ın dilemesiyle ve korumasıyla o düzen ayakta kalır. Bırakılsa var olan da yok olur zaten. Bırakın yokluktan varlığa doğru gidilmesini.
Allah'ın kayyum sıfatı var.
İnşallah.
Her şeyi ayakta tutan demek. Yoksa gökler ve yer zeval bulurdu diyor Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Allah kayyum sıfatıyla tecelli ediyor. Her şeyi öyle ayakta kalıyor. Yoksa yok olurlardı diyor gökler ve yer. İnşallah.
Başka bir Kur'an mucizesi, yörüngeler ve dönen evrenden Allah bahsediyor inşallah. Kur'an'da ayet var. Kovulmuş şeytandan Allah'a sınırım. Dönüşlü olan göğe andolsun. Tarık suresi 11. ayet. Zariyat suresi 7. ayette ise özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış.
Yörünge.
Yörüngelerle donatılmış, evet, şeklinde geçiyor. Burada da gene son yüzyılda inşallah bu gerçekler ortaya çıkıyor. Kur'an'ın 1400 yıl önce haber verdiği gerçekler bunlar. Dünya, içinde bulunduğu güneş sistemi, diğer gezegenler hepsi bir yörünge içerisinde. Ay, bunların her biri bir yörünge içerisinde yol alıyorlar. Hı. Ve bunlar hiçbir şekilde birbirlerinin yolunu kesmiyorlar. Birbirlerini tehlike oluşturacak şekilde çarpışma riski taşımıyorlar. Ve hepsi milyonlarca yıldır hiç böyle bu denge bozulmayacak şekilde uzayın içerisinde, uçsuz bucaksız uzayın içerisinde muazzam bir hızla, böyle insan gerçekten aklını zor alacağı tarzda bir hızla bu çok büyük devasa gök cisimleri hareket ediyorlar. Evet.
Ve öyle bir hassasiyet var ki 2.8 milimetre sapma oluyor yörüngesinde dünya güneşin etrafında dönerken. Bu 3.1 olsa veya 2.5 olsa ya soğuktan donarak ölüyoruz ya yanıp kavruluyoruz. Yani o kadar büyük cisimler, o kadar büyük mesafeler milimetre hassaslığında sürekli hareket ediyor.
Ve biz dünya olarak şu an Samanyolu galaksisinin içinde bir yıldızız. Samanyolu galaksisi sadece bizim galaksimiz 300 milyar tane bizim gibi yıldızdan oluşuyor.
Galaksi var.
Ve kainatta 300 milyar da galaksi var. Yani bizimki Samanyolu galaksisi bir tane ve içinde 300 milyar yıldız var. Onlardan bir tanesi dünya.
Güneş.
Güneş ve hepsi bir intizam içindeler. Yani yolu, yörüngesinin içinde Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği şekilde. Mesela şu an etrafında dönüyor dünya. Biz hissetmiyoruz, hiçbir şey yok. Ve aynı hızda mesela Vega yıldızına doğru uçuyoruz.
Sistem olarak.
Galaksi olarak yani. Ya en ufak bir sarsıntı, en ufak bir hissediş var mı? Mümkün değil. O sırada bir de mağma var. Dünyanın içi yanıyor, kaynıyor. Böyle şu an bizim yer kabuğu, elmanın kabuğunu düşünün. Bir de içinin meyve kısmını düşünün. Elmanın kabuğu ne kadar ince kalıyorsa, yer dünya kabuğu da içindeki mağmaya göre o kadar incecik bir tabak aslında. İçeride yanıyoruz, dışında dönüyoruz. Aynı anda uçuyoruz yani, evet, böyle binlerce
kendi
kilometre
etrafımızda hızla dönüyoruz. Güneşin etrafında dönüyoruz. Güneş sistemi galaksinin içinde dönüyor ve galaksi zaten hep beraber hareket ediyor. Yani çok yönlü, acayip farklı yönlere hareket var. Ama bunların bizi hiçbirini fark etmeden gayet böyle huzur içinde oturup yani sohbet edebiliyoruz. Yani
Cenab-ı Allah'ın üstün güç ve kudretinin bize gösterdiği artık net bilimsel gerçekler ve Kur'an'ın hak olduğunun göstergesi inşallah gördünüz.
Evet. Mesela gezegenler var birçok. Biz bunları çoğu zaman bunların faydalarını bilmeyebiliriz. Benim çok dikkatimi çekti. Mesela Jüpiter gezegeni muazzam bir görev yapıyor. Yani dünyaya gelen göktaşlarının karşısında bir kalkan görevi görüyor. Dünyanın hayatını sürdürmesi, bizlerin hayatımızı sürdürmesi için böyle çok büyük bir görev yapıyor. Onunla ilgili bir film var. Öncelikle ayet okumak istiyorum bu konuyla ilgili. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Hac suresi 65. ayet. Gerçekten böyle doğadaki, evrendeki hassas dengeleri incelediğimiz zaman Allah'ın insanların üstünde ne kadar büyük bir şefkat ve merhamet beslediğini, gözettiğini görüyoruz. Çünkü bunlar olmasa, bu hassas dengeler olmasa, milimetrik böyle sapmalar meydana gelse hiçbirimiz olmazdık. Ya da şu anki yaşadığımız konforlu hayatın tamamen dışında çok zor şartlarda, çok zor doğal koşullarda hayatta kalmaya çalışırdık.
Şimdi bir bilim adamının bir sözü geldi aklıma sen onu söyleyince. İsmini hatırlayamıyorum. Sonra tekrar öğrenir veririm. Diyor ki o dengenin şu anda muntazam o dengenin oluşmasına bir kurşun kalemi açılmış ucunun üzerinde 3,5 milyar yıl durmasına benzer diyor bu dengenin.
Havaya atılıp
durması,
açık ucunun üstünde durup düşüp dengede durup böyle milyarlarca yıl öyle kalması gibidir diyor. Yanılmıyorsam Bertrand Russell'ın sözü olabilir.
Olabilir.
Hatırlıyorum.
Bir başka ayette ise Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Göğün ve yerin onun emriyle durması da onun ayetlerindendir. Göklerde ve yerde bulunanlar onundur. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Gerçekten de baktığımız zaman evrendeki bütün dengeler Allah'a boyun eğmiş durumdalar inşallah. Şimdi bu filmden ben böyle bir bölüm göstermek istiyorum. Burada güneş sistemimizin içerisinde milyarlarca göktaşı hareket halinde. Ve hepsi böyle başıboş bir şekilde çok büyük parçalar, çok büyük taşlar yer alıyorlar. Jüpiter büyüklüğü sebebiyle çekim gücü oluşturduğu için diğer gezegenlere göre daha fazla bir çekim gücü oluşturduğu için bu göktaşların hepsini paratoner gibi kendine çekiyor. Böylelikle dünyamızı bir kalkan gibi koruyor. Yani Cenab-ı Allah Jüpiter'i vesile ederek dünyamızın bu göktaşlarından korunmasına vesile oluyor. Burada gördüğümüz gibi böyle milyarlarca göktaşı Jüpiter'in üstüne gelerek, buraya düşerek hepsi Jüpiter'in üstünde kalıyorlar.
Bugün bile.
Bugün bile evet biz burada otururken hiçbir şeyin farkında değilken, yani kesinlikle insanlar bunun farkında değilken, hissetmiyorlarken çok çok uzaklarımızda bizim şu anki hayatımızı etkileyecek çok büyük hadiseler meydana geliyor. Cenab-ı Allah Jüpiter'i yaratmasaydı, o olmasaydı belki de biz belki değil burada olamayacak, bunu göremeyecektik.
Evet. Allah o tehlike olacak göktaşlarını da yaratıyor. Ondan korunmamıza vesile olacak Jüpiter'i de yaratıyor. Evet. Ki hani görelim ki Allah'ın dilemesiyle o taşların hepsi başımıza da yağabilir.
Mesela şöyle.
Evet. Göründüğü gibi böyle çok büyük göktaşları yeryüzüne düşecekti. Ve bunların her biri bütün dengeleri alt üst edecekti dünyada.
Bu yani şeyde çok rahat diğer bütün yıldızlarda olan şeyler.
Evet.
Bir tek dünyada olmuyor.
Evet.
Çünkü Allah göğü korumuş bir tavan kıldık diyor. Tabii
ki. Önemli.
Evet.
Zaten atmosferde gelen küçük göktaşları hep orada yanıp hani bu yıldız kaydı falan diye halk arasında bir şey vardı. Evet. Onlar hani yanan göktaşları.
Evet. Bu güzel de aslında.
Evet.
Görsel olarak bakın şimdi. Evet,
burada büyük şehirleri kapatacak kadar yani hepsini bir anda yok edecek büyüklükte göktaşları mevzubayız. Bunların her biri de dünya için çok büyük tehdit oluşturuyor. Ama Allah hem korumuş tavan atmosferi inşallah vesile ederek hem Jüpiter'i vesile ederek milyonlarca yıldır dünyanın böyle bu şekilde hayatını devam ettirmesi, bizlerin hayatımızı devam ettirmesine vesile oluyor. Tabii biz bunları tefekkür edelim, düşünelim diye bunlar var.
İnşallah.
Bir yandan da bilim adamları böyle gerçekleri keşfediyorlar. Teknolojinin ilerlemesiyle hem bunu böyle teleskoplarla böyle çok gelişmiş teleskoplarla tespit ediyorlar. Hem böyle üç boyutlu animasyon filmler yaparak neler olabileceğini hesaplıyorlar, ortaya koyuyorlar. Bunların hepsi bizim Allah'ın büyüklüğü karşısında onun büyüklüğünü, yüceliğini kavrayabilmemiz.
Ve kendi acizimizi.
Evet ve ondan gereği gibi korkabilmemiz, gereği gibi saygı duyabilmemiz için hepsi Allah bunları bize gösteriyor.
Maşallah.
Allah bir ayetinde onlar gereği gibi Allah'ın kadrini takdir edemediler diye buyuruyor.
Evet.
Gerçekten de bunlardan habersiz insan bunları Allah haşa Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edemeyebilir. Bir başka ayette ise Allah'tan ancak ilim sahipleri gereği gibi korkar. Mealinde ayette Allah buyuruyor. Gerçekten insanın ilmi bu yönde bilgisi arttıkça Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın merhametini, insanlar üstündeki şefkatini gördükçe, yaşadıkça insan çok daha derinden Allah korkusunu hissediyor. Allah sevgisini hissediyor.
Evet.
Allah da bunları bize vesile ediyor. Hocamızdan da Allah razı olsun. Eserleriyle yıllardır hepimizin, insanların inşallah bilgisinin artması bu vesile de Allah korkularının, sevgilerinin artmasına vesile oldu.
İnşallah.
Biraz önce, bu film devam ediyor aslında onu seyredelim.
Çok güzel.
Güzel evet.
Evet burada işte dünya üzerinde eğer böyle bir korunmuş tavan olmasaydı ya da Jüpiter olmasaydı çok büyük göktaşları belki de ay büyüklüğünde göktaşlarının dünyaya çarpması sonucunda ne tür bir felaketler meydana getirebileceğini burada anlatan bir film. Üç boyutlu animasyon filmi.
Herhalde oradan lavlar dışarı tabii
dünyanın çıkıyor. Öncelikle bir kere dünyanın son derece ince olan dış cephesini, yani bir zar niteliğinde, hani elmanın kabuğu gibi olan dış cepheyi önce o taş yok kıracak. Magma'nın yeryüzünün dışına çıkmasına sebep olacak ilk başta. Ve bu magma yeryüzüne hızla yayılacak. İşte denizlerin buharlaşmasına, kaynamasına sebep olacak. Karaların, şehirlerin yok olmasına sebep olacak. Tabii ki dünyanın da dengesinin bozulmasına sebep olacak.
Tabii.
Yani dünyanın sonunu getiren bir hadise olacak. Nitekim dünyanın sonuyla ilgili, inşallah kıyametle ilgili de Allah alem, hocamız da bahsetmişti. Bir göktaşı buna vesile olması muhtemel.
Evet.
İki kere vurmasından bahsediliyor göktaşının inşallah.
Bu o kadar kolay yani.
Bu o kadar kolay.
Her an olabilecek. Tutuyor, ayakta tutuyor yani. Evet, kayyum sıfatıyla ve tecelli ederek.
Şu an böyle olaylar oluyor zaten evrende. Evet. Bizi ilgilendiren, son belki de en önemli olay, bizim için birinci derecede düşünülmesi gereken önemli bir olayı. Allah her an gökte atmosferi vesile ederek, Jüpiter'i vesile ederek bizi koruyor bunlardan. Evet. Bir de muhteşem bir hızda dünyamızın üzerinde yol alıyoruz aynı zamanda evrenin içerisinde ve biz bunu şu anda hissetmiyoruz. Allah bunu da bize hissettirmiyor. Ve büyük bir gürültü koparken biz bu gürültüyü de duymuyoruz. Ve son derece sessiz ve sabit bir şekilde evrenin içerisinde muhteşem bir hızla yol alıyoruz. İşte bu Allah'ın büyüklüğünü, kadrini ve üstümüzdeki inayetini gösteriyor.
Evet, maşallah.
Bu kadar hiçbir şey kontrolümüzde değilken de, hani insan kendi yaşantısında Allah'a tevekkül etmezse de, hani ne kadar aslında yanlış ve komik bir şey yaptığı, hani ne kadar anlamsız bir şey yaptığı da buradan çok açık ortaya çıkıyor. Yani biz ne üzerinde yaşadığımız dünyaya hakimiz, ne onun içinde olduğu uzaya, tepemizden göktaşları uçuşuyor, altımızda magma kaynıyor, her an depremler olabilir, her şey olabilir bir dünyada, tamamıyla Allah'ın korumasıyla yaşıyoruz ve bunlara bizim etki edebilecek zerre bir gücümüz yok. Aslında aynı şekilde kendi hayatımızda da etki edebilecek zerre bir gücümüz yok. Bunu iyice anlayıp insan nasıl burada, hani mecburen zaten tevekkül ederken, kendi hayatında da her anında Allah'a tam teslim olup tevekkül etmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten çok çelişkili bir durum. Zaten hiçbir şeyine etki edemediğin bir yaşantında neyi kendin yapıyormuş hissiyle hareket edip veya neyin o şekilde telaşına düşeceksin? Çok anlamsız.
Hayır, hiçbir şeyine hakim değil. Yani zaten buluta, göğe, yere hiçbir şeye dokunamadığın gibi senin söylediğin gibi kendi vücuduna da nefes almayı bile sen ayarlayamıyorsun. Yani sana hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey dokunamıyorsun. Cenab-ı Allah
kalbinin atışına hiçbir
her şeyi yok. Muntazam. Hayat boyu kalp tık tık tık atıyor. Nefes muntazam alınıyor. Koşsa bile, uykuda bile sen farkında varmadan, hani her an yaşadığımız şeyler olarak bunları örnek veriyorum. Yoksa milyonlarca denge var vücudun içinde ve insanın en ufak bir kontrolü yok. Ama büyük bir kontrol var o vücutta onun işlemesini. İşte o güç, o kontrol Cenab-ı Allah'a ait olan güç. İnsan zannediyor ki bunlara dokunamıyor, tamam yağmura etki edemiyor, nefesini etki edemiyor ama sosyal olaylara kendisi etki ediyor zannediyor. İşte bu yanlış bir inanç.
Tabii ki.
Hiçbir şeye etki edemiyor. Onların da hepsini yaratan Cenab-ı Allah. Bir ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan O'dur diyor.
İnşallah.
Yani bizim yaptıklarımızı da yaratan Allah'tır. Dünyada dönen bütün olayları da yaratan Allah'tır. Allah'ın yaratmadıkta o meydana gelen hiçbir şey olamaz. Allah sonsuz güç sahibidir. Bütün kontrol de onun elindedir.
Bütün kudretin tek sahibi Allah. Ondan başka güç yok.
Allah bunu bize merhametinden, şefkatinden dolayı hissedelim diye bir sürü olay yaşatıyor bununla ilgili.
Inşallah.
Mesela tam olaylara böyle güç yetireceğimizi hissettiğimiz, tam bir şeyi, bir işi yapıyor gibi hissettiğimiz anda bir hastalık oluyor. Bir şey oluyor. Basit gibi görünen bir konu oluyor. Bütün dengemiz bozulabiliyor. Mesela bildiğimiz bir şeyi insan bilemeyebiliyor. çok iyi bildiği bir konuyu anlatamayabiliyor. Unutabiliyor insan.
Tabii.
Çok iyi bildiği bir şeyi unutuyor. O an işte Allah merhametinden kendini hatırlatıyor insana.
İnşallah.
Çünkü insan Allah hatırlamadan öyle devam etse Allah korusun Allah katında büyük bir zulüm yapmış olacak. Büyük bir hata işlemiş olacak. Çünkü kendini yaratanı ve o nimetleri kendine vereni unutmuş olacak. Ya bu da Allah katında şirk koşmak olur ki çok büyük bir günah olur. Allah korusun Allah hemen böyle olaylarla bize kendini hatırlattırıyor. Mesela biz hemen anlıyoruz ki hatırladığımız şeyi, konuşabildiğimiz cümleleri Allah bize konuşturuyor.
İnşallah.
Mesela şu an bir cümle kurarken, bir konu anlatırken bunlar bizim aklımızda yazılı değil. Ya da bir kağıt elimizde yok ya da böyle bir şey yok. Hepsi ağzımızdan dökülüyor. Bunların hepsine Allah vesile oluyor. Bir kere bunu Allah bize gösteriyor.
İnşallah.
Merhamet ediyor. İnsana da düşen her an her yaptığı işi Allah'a vererek yani İnşallah. Allah'ın yaptırdığını bilerek Allah'ın verdiği güçle imanla, Allah'ın verdiği akılla yapabildiğini bilerek İnşallah. Yapması olmuş oluyor.
Zorluk içindeyken dua ettiğinde Allah ona icabet edip lütfundan karşılık verdiğinde aynı şekilde şükretmeyi bilmek çok önemli bir şey. Yani evet. Yoksa gemide dalgalar sardığında dua edip de karaya çıkınca müşriklik yapıp şirk koşanlar gibi olmamak lazım. Hakikaten onun için çok Allah'a dua edip Allah'tan dilemek lazım ki hani her an dediğin gibi her şeyi yapanın Allah olduğunu unutmayalım. Zorluk içinde dua edip yardım dilediğimizde bize yardım edenin Allah olduğunu unutmayalım. Kötü gibi gözüken veya zorluk gibi gözüken şeyler çözülüp kolaylık ve güzellikler geldiğinde Allah'a şükretmeyi unutmayalım. Yani biz belki de hani millet olarak da son dönemde bu sıkıntıların yaşanmasına bir vesile de belki odur. Hani şükretmekte gereği gibi yeterince şükredemiyor olabiliriz. Zorluklar için gereği gibi dua etmiyor olabiliriz. Ya da Allah duamıza icabet edip bizi bir zorluktan kolaylığa ulaştırdığında sebeplere takılıp o zorluk için dua ettiğimiz şiddette şükretmeyi unutuyor olabiliriz. Yani bunların hakikaten hepsi insanın sonradan çok utanacağı şeyler olur. O yüzden de her an her şeyi Allah'ın sebepsiz bir şekilde yarattığını, her nimeti Allah'ın lütfundan verdiğini, her zorlukta da Allah'ın bizi sabrımıza imtihan ettiğini hiç unutmayıp hep o bağlantı içinde yaşamamız lazım inşallah.
Çok fazla ayet var. Böyle Allah şunu özetle, mealen şunu söylüyor. İnsanlara böyle bir güzellik, bir nimet olduğunda insanlar mutlu oluyorlar. Hı hı. Şükredici oluyorlar, neşeli oluyorlar ama böyle ufak bir şey dokunduğunda, bir musibet, bir hastalık, bir belki mallardan bir azalma ya da buna benzer bir şey olduğunda hemen dengesi bozulabiliyor insanın. Allah korusun hemen isyankar
Allah
bir
korusun.
Şey olabiliyor. Halbuki bizim dünyaya gelmemizin, yaratılmamızın sebebi de bizim imtihan oluyor olmamız. Yani burada öyle böyle olaylar olacak. Biz de bunlara en güzel tavırda karşılık vereceğiz ki ahirette bizim bir karşılığımız olsun yaptıklarımızın. Yani bu olaylar olmazsa eğer garip bir durum evet, meydana inşallah. Gelir bizim açımızdan. O yüzden Allah merhametinden, şefkatinden böyle olaylar meydana İnşallah. Getiriyor. Ki biz güzel tavırla tavrımızı gösterelim. Allah'a olan sevgimizi, aşkımızı gösterelim. O da inşallah bizi samimi, salih kullarının arasında
İnşallah.
Katsın inşallah.
Evet. Allah her an tecelli ediyor. Yani bütün mesela konuşmalarımız, değil mi konuşuyoruz? Nutku verip konuşturan Allah'tır diyor.
İnşallah.
Demin söylediğiniz gibi ayet-i kerimede. Nutku verip konuşturan Allah'tır diyor. Yani benim konuşmamı yaratan Allah. Ben şimdi ne konuşacağımı planlamadan başladım bu cümleye açıkçası. Bunu insan hakikaten konuştuğu zaman hissediyor. Yani izleyicilerimiz de kendilerine bakabilirler. Böyle bir konuşurken kendine yukarıdan bir baksın. Hiçbir planlama yok. Takılıp etme de yok. Mesela bu cümleyi bir evvelki cümle söyledikten evvel veya sonra planlamamıştım ben. Plansız konuşuyorum. Yani bir nevi bir ilham gibi bir şey, o nutku verip konuşturan Allah. Gerçekten insan buna dikkat ederse bunu hissedebilir. Konuşması bile Allah'tan olan insanın her şeyi Allah'tan. Allah imtihanın sırrı gereği bize dünyada sanki biz yapıyormuşuz gibi gösteriyor.
İşte.
Bu bir imtihanın sırrı. Şeytanları Allah'a sınırım. Sen atmadın, lakin onu Allah attı diyor. Değil mi? Mesela bir şey attığında.
Evet.
Cenab-ı Allah atıyor. Sen attın zannediyorsun. Cenab-ı Allah atıyor. O güç, bütün kudret Allah'a ait olan bir kudret.
Sizi ve amellerinizi yaratan Allah'tır diyor ayet-i kerimede. Allah.
Yani şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani
bütün her şeyin Allah'a ait olduğu.
İnşallah.
Bizim dediğiniz gibi onun güç ve kudretini takdir etmek, tesbih etmek, yüceltmek, onu anmak, her şeyi ona bağlamak. Bir şey yediğimizde, değil mi, bir yemek yiyoruz. O mesela bir sebze yiyoruz. Onu bize veren toprak değil. Haldeki sebzeci toptancısı da değil. Onu getiren manav da değil. O rızkı yaratan Cenab-ı Allah. Değil mi? Rezzak olan Allah. Rızkı veren Allah. Biz onu yediğimizde her şeyi tadına bakıp ama Cenab-ı Allah'ı orada tesbih edip yüceltip ona şükretmezsek o olmaz. O yapacağımız bizim güzellik o yemekten daha lezzetli bir şeydir.
İnşallah.
Yani onu vereni anmak o ruha çok daha lezzet veren bir şey ve bize inşallah ahireti açacak olan güzelliktir. Bu hayatın her yönünde böyle. Değil mi? Her karşılaştığımız şey de böyle.
İnşallah. Güldüren de o, ağlatan da o. İnşallah. Onun
evet.
için yani
şifayı da veren
İnşallah.
İnsanın nefsi buna engel olmaya çalışır. İmtihan kastıyla böyle yaratılmıştır. Şeytan da vesvese vermeye çalışır insana ve insan bunu unutturmaya insana çalışır. İnsan özellikle inşallah bunu unutmaması için gayret etmek gerekir. Yani bu olayla, her olayla karşılaştığımızda en güzel şekilde karşılık vermek, Allah'ı unutmadan bir karşılık vermek, Allah'ın onu bizi denemek için yaptığını, bir sevgi gösterisinde bulunmamız gerektiğini bilerek hareket etmek, zorluklara da inşallah en güzel şekilde yaklaşmak.
Birbirimize hatırlatmak.
Hatırlatmak, Allah'a güvenmek. Mesela bu çok önemli. Ben hani hepimiz hissediyoruzdur. Ben de hani kendimde hissediyorum. Ne zaman ki bir işe başlarken Allah'a güvenerek, hissederek başladığımda Allah hep bir kalp huzur veriyor. O işte bir hayır, güzellik oluyor. Oluyor. Ama Allah korusun insan ne zaman unutur ve kendinden bir şey gördüğünde de hep böyle bir bela, bir musibet meydana getiriyor ki o da merhametinden.
Merhamet, tabii Allah'ın lütfu öyle olmaması
evet,
tabii inşallah.
Yanılıp öyle olduğunu zannetme.
İnşallah.
Dünyanın sahibi olduğunu, her şeyi Allah'ın yarattığını bil diye
İnşallah.
Allah böyle yapıyor. Çünkü insanın Allah korusun fıtratında da var dünyaya razı olup böyle az, küçük, değersiz olana, geçici olana böyle razı olup küçük de bir şey olsa hani onunla idare etmeye razı olup da koskoca ahireti, sonsuz hayatı
Allah
unutma
korusun.
İnsanın da var içinde ama
nefsinde
yer alıyor. Ama insan buna inşallah Allah korkusuyla, samimiyetiyle, imaniyle yaklaştığında inşallah bunun üstesinden gelecek
i̇nşallah.
Güç de. Allah o gücü de veriyor inşallah. Mutlaka bunda kararlı olması ve her gün bunu bilerek, her sabah uyandığında bunu hatırlayarak gününe devam etmesi gerekiyor.
Bize ciddi bir çaba göstermesi gerekiyor. İnşallah bunun için de bu mesela iman hakikatleri,
evet.
işte burada konuştuğumuz o Kur'an mucizeleri,
evet.
bunları bol bol okumak,
evet.
birbirine anlatmak, kendi kendine tefekkür etmek, yani insana sürekli doping etkisi yapacak. Yani bu bütün gerçekleri tekrar tekrar hatırlamasına vesile olacak. İmanının derinliğini, yakınlığını artıracak ve dolayısıyla da inşallah Allah'ın izniyle bu tip hatalara düşmekten
evet.
uzak tutacak şeyler. O açıdan hakikaten çok önemli. Çünkü insan normal günün işte akışına kendini kaptırıp da bir işlere daldığında eğer bu gerçekleri aklından çıkarırsa bir müddet sonra zaten öbür yöndeki telkinin, şeytani telkinin etkisiyle çok daha fazla hata yapabilir hale geliyor. Halbuki mesela böyle bir derin bir düşünceyle Allah'ın yarattığı bir güzelliğe bakmak, işte ya da bir canlının nasıl mükemmel olduğunu incelemek zaten o anda öyle bir derin bir iman, derin bir yakınlık insana o anda nasip oluyor ki zaten o anda Allah'ın her şeyi kuşatan olduğunu bütün kalbiyle hissediyor. Ama orada Müslüman için amaç bunu bütün gün hissedebilmek.
Evet.
Bunu yapabilmek için de hani ben zaten inançlıyım, böyle olur dememek lazım. Çünkü zaten imtihanın o da bir gereği. Mutlaka şeytandan vesvese gelecek. Başka insanlar, ins ve cins şeytanlar o yoldan uzaklaştırmak için aksiyonda telkin yapacak. Biz de ama sürekli hem kendi içimizde hem birbirimize bunu hatırlatarak Allah'ın izniyle doğru telkini birbirimize
evet.
yapacağız. Böylece o yakınlığı kaybetmeden yaşayacağız
evet.
inşallah.
Evet, evet maşallah.
Allah'ta inşallah bir zorluk dilemedik diyor. Sizin için tabii, bir kolaylık diledik diyor. Allah'a evet. çok şükür bir kolaylık içerisinde
i̇nşallah.
Sizi kolayda başarılı kılacağız diyor. İnşallah. Bir kolaylık içerisinde bunu...
Ve çok zevk, çok da zevkli evet. bir şey yani evet. bir güzellik öyle yaşamak. Çünkü gerçeği bilerek tevekkül halinde yaşamayı sağlayacak bir şey bu. Tabii. Yani kendim yapıyorum zannedip de zaten güç yetiremeyeceğim bir mücadelenin içine atıyor insanlar kendini. Onun için de zaten bunalıma girmeler, işte yok çağımızın hastalığı, stres bilmem ne. E bundan kaynaklanıyor. Zaten gücün yetmeyecek bir durum var kendinde zannedersen o gücü. Evet. E onunla mücadele etmeye kalkarsan tabii ki bunalırsın, strese girersin, sıkıntıya girersin. Ama gerçeği bilsen desen ki zaten güç Allah'ın. Yani Allah bana ne dilerse ben ona sahip olabilirim. Hani Allah'ın verdiği rızktan bir zerre fazlası da elime geçemez. Dilediğinden bir zerre aşağısı da gelmez. Ne kimse ona engel olabilir, ne fazlasını kimse verebilir. E onun bilgisiyle, rahatlığıyla bir insan o zaman ne sıkıntıya girer, ne strese girer, ne işte ben ne yapacağım, yarın ne olacağım derdine düşer. Allah'ın izniyle mutlu ve huzurlu yaşar inşallah.
Evet.
Zaten ayette de kovun şeytanı Allah'a sınırım. Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur, diye Allah buyuruyor. Çok açık bir şekilde biz ne zaman Allah'ı anıp olayları Allah'ın kudretine verdiğimizde, onun tasarrufunda meydana geldiğini düşündüğümüzde tatmin oluyoruz. Bir huzur içeri, vicdanen rahatlıyoruz içimizde. Ama ne zaman ki hani böyle onu bir başkasına, bir insana, bir kendimize ya da tesadüfe bıraksak haşa Allah korusun. İnsan sıkıntı tabii. çekiyor bunda. Bu da insan, bir başka ayette de Allah, Allah insanlara zulmetmez, insanlar kendilerine evet. zulmeder diye buyuruyor. Bu da insanların kendine yaptığı bir zulüm oluyor aslında.
Evet, inşallah.
Bir başka ayette de inşallah, onlara diyor Allah, ne korku vardır ne de mahzun olacaklardır diyor. Yani böyle samimi yaklaşanlar için inşallah, Allah'a samimi, içten, gönülden bağlanıp yaklaşanlar için Allah'ın vaadi var. Onlar için ne korku vardır ne de mahzun olacaklardır diyor.
İnşallah.
Mutlaka sonunda başarılı olacaklar. Mutlaka Allah sonunda onlara bir güzellik vaat ediyor, bahşedecek. Bunu sabırla, niyazla Allah'tan isteyecekler inşallah.
İnşallah.
Evet, Allah razı olsun. Çok güzel ifade ettiniz. İnşallah ben de programı sonlandırırken bir ayeti kerime okumak istiyorum. Bakara suresi 32. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Değil mi? İnşallah bizim konuştuklarımız da hepsi Allah'ın ilminde olan ve yüce Rabbimizin, yani Rab eğiten, terbiye eden anlamında Rabbimizin bize öğrettiğiyle ancak biz bunları söylüyoruz.
İnşallah.
İlhamıyla, verdiği nutukla bunları konuşuyoruz. Elhamdülillah onu kendini tesbih ettirtiyor, yüceltiyor, bizi andırıyor. Rabbimize çok şükrediyoruz o yüzden ve buna vesile olan Sayın Hocamız Adnan Oktar'a da Allah razı olsun
Allah
diyoruz
razı olsun.
Ki
inşallah.
Bu hali vesile olduğu için inşallah.
İnşallah.
Yarın akşam saat 9'da yine Harun Yahya TV'de Allah izin verirse beraber olacağız sayın izleyicilerimiz. Hayırlı akşamlar dilerim.